Tanrı. Ne kadar da gizemli bir isim. Ve bu ismin biz insanlığa ilettiği sözleri de bir o kadar gizemli. Bu gizem bizi eşsiz bir seyre götürüyor. Kutsal kitap sayfaları arasında gezinirken binlerce yıllık tarihe şahit oluyoruz. Bu serüvende geçen hiçbir olay, hiçbir isim, hiçbir yer ve zaman tesadüf değil. Hepsinin altında ruhsal bir gizem ve Tanrı'nın kurtarış tasarısına dair işaretler var.
Tanrı hangi isimlerle anılıyor?
Tanrı'nın isimleri onu daha iyi tanıyabilmemiz için bize bir fırsat sunuyor.
Kutsal yazılarda geçen yer, olay ve isimler ruhsal yaşantımız için bir şey ifade ediyor mu?
Tüm bu serüven bize bir kişiyi işaret ediyor.
Tanrı neden biz insanlar için bu kadar gizemli bir macerayı sürdürüyor ki?
Tüm bu sorular ve daha fazlasının cevabını siz değerli dinleyicilerimizle beraber aradığımız İsimler ve Gizemler programı başlıyor.
Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, İsimler ve Gizemler programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum Pastör Volkan Er ile beraber karşınızdayız. Volkan Bey hoş geldiniz, nasılsınız?
Teşekkürler Aydın, iyiyim, sen nasılsın?
Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Tanrı'nın isimlerinin onun çok yönlü kişiliğinin farklı yönlerini tanımladığını bu program serimiz boyunca ele almaya, fark etmeye devam ediyoruz. Bunun için bu programda sizlerle beraber kutsal kitap sayfalarında bir yolculuk yapıyor ve Tanrı'nın isimlerini ele almaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta Yahve Şamma ismini ele almıştık. Bu hafta Yahve Şalom ismini ele alacağız. Bu ismin ne anlama geldiğini, ruhsal olarak yaşantımız için ne ifade ettiğini, bu isimden neler alabileceğimizi, bu ismin altında yatan gizemleri konu alacağız. Sohbetimize başlamadan önce siz değerli dinleyicilerimize bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bizleri sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Yahve Şalom ismini bugün konu alıyoruz. Yahve Şalom ismi ne anlama geliyor Volkan Bey?
Bu isim Türkçe çevirdiğimiz zaman Rab esenliktir anlamına geliyor. Tabii ki esenlik ne demek diye de sormalıyız. Evet. Rabbin kim olduğunu, yaratıcı olduğunu biliyoruz. Ama esenlik nedir? Bedensel ve ruhsal anlamda mutlu olmak, sağlıklı olmak anlamına geliyor. Demek ki Rab aslında bize esenlik vermek isteyen Tanrı olarak bize kendisini tanıtıyor. Daha önce söylediğimiz gibi her şey, hayatlarımızdaki her şey hayatımızın içine isimlerle girer ve isimlerle var olurlar.
Evet.
Demek ki Tanrı kendisini açıklarken bize esenlik veren Rab olarak kendisini açıklıyor. Bu ne demek? Biz esenliği arıyoruz dünyada. Yani doğar doğmaz esenliği arıyoruz. İnsanlar mutlu olmak için evleniyorlar, çocuk sahibi oluyorlar, iş kuruyorlar, işte yükseliyorlar. Bunun hepsinin sebebi ne? Mutlu olmak.
Evet.
Ama günün sonunda dünyadaki bu büyük bu çabamız gerçekten ruhsal ve bedensel anlamda mutlu olmamızı sağlıyor mu? Ya da gerçekten sonsuz bir mutluluğa erişmemizi sağlıyor mu? Hayır. Ki bu yüzden hastalanıyoruz, zorluklar yaşıyoruz, stresten dolayı hayatımız maalesef zahmetle, kederle geçiyor. Ama işte insanoğlu tanrısız yaşamı sürdürürse aslında esenlikten her zaman uzakta, sanki kovaladıkça esenlik ondan kaçacakmış gibi bir hayat sürdürmek zorunda kalıyor. Ama Rabbi tanırsak, ona yaklaşırsak, onun yüreğinde bize esenlik vermek istediğini, aslında hayatımızdaki o zahmetin, kederin, stresin Tanrı tarafından kaldırılacağını aslında vurgulamamız önemli. Ta o ilk günaha kadar gidip Adem'in Tanrı'dan uzaklaşması, toprağa işlemek zorunda kalması,
evet.
Kadının Adem'e, eşine ilgi duyup o ilişkinin başka bir boyutta farklılaşması ve tüm bunların bir stres olduğunu ve esenlikten uzaklaştıklarını günahla beraber anlıyoruz. Ama Tanrı'nın kendini bu şekilde açıklaması hakikaten çok özel bir şey. Özellikle ibadet ederken bunu anlayabilmek de son derece değerli. Çünkü ibadetin bir sonucu olmalı. Yani yüreğimize bir mutluluk, esenlik ve hatta bedenimize de bir şifa olmalı ki o zaman ibadetin ne olduğunu anlayalım. Daha derin bir şekilde ibadet etmek isteyelim. O yüzden demek ki Rab'den gelen duygular, Rab'den gelen o hissiyat, esenlik hakikaten bizim için önemli. O zaman Rab kendini bu şekilde açıklıyorsa bunun için minnettar olmalıyız. Böyle kendini bize açıklayan ve bize gösteren Tanrı için minnettar olmalıyız. Çünkü bunu dünyadan kazanamadığımızı fark ediyoruz. Yaşımız ilerledikçe dünyada bir huzur, esenlik tam bizi tatmin eden bir şekilde olmadığını görüyoruz ama bunların hepsi Rab'de var.
Şeyden bahsettiniz aslında, şifadan da bahsettiniz. O zaman bugün konuşacağımız o esenlik kavramı içerisinde şifayı da barındırıyor.
Tabii. Yani bu ruhsal anlam, mutluluk dediğimiz zaman tabii ki beden ve ruh bir bütün. Yani bunları birbirinden ayıramayız. Dolayısıyla ikisi içinde bir şifa söz konusu. Yani işte stres dediğimiz şey o. Yani insan stresten dolayı büyük şehirde yaşıyoruz. Özellikle İstanbul'un stresini düşünelim. Trafik var, şu var, bu var. Ve insanlar hayatları boyunca çalışıyorlar. Yeteri kadar para kazanamıyorlar. Belki kendilerine zaman ayıramıyorlar. Yani böyle bir hengamenin içerisinde mutlu olmak gerçekten kolay değil, zor. Ve Rab bunu biliyor. Dolayısıyla işte bu stres bedenimize de yansıyor. Örneğin şehirdeki gürültüden dolayı insanların duyma yetileri çok hızlı bir şekilde kayboluyor. Yani duyma yetilerini kaybediyor insanlar. Şehir çok gürültülü çünkü. Günlük hayatta bunu fark etmiyoruz ama yaşlandıkça bunların acısı çıkıyor. Bu stresin acısı çıkıyor. Bedenimiz ekstra yoruluyor. Ve dolayısıyla bakıyorsunuz hakikaten şifaya ihtiyacımız var. Yani hayat bize stres getiriyor, stres hastalıkları ortaya çıkarıyor. Peki nereden gelecek bu esenlik ve bu şifa? Tabii ki Tanrı'dan gelecek. Çünkü o sonsuz bir Tanrı, sonsuzluk anlayışı bizim yüreğimize geliyor. Ve sonsuza kadar kalıcı bir esenlikten bahsediyor Kutsal Kitap. Onun için Rab'bi tanımak, Rab'be yaklaşmak son derece önemli.
Evet, Yahve Şalom ismini konuşuyoruz. Volkan Bey, Yahve Şalom ismi ne anlama gelir diye sorduğumuzda aslında esenlik veren Tanrı ya da Rab esenliktir gibi anlamlara geldiğini aktardı bize. Şalom isminin aslında kökenine belki biraz bakmamız gerekirse programımıza bir girizgah olarak. Tabii ki esenlik terimi, kavramı sözlük anlamı olarak bedensel ve ruhsal anlamda sıhhat içerisinde olmak ifadesini içeriyor. Kutsal kitaba baktığımız zaman bu ifadenin kullandığı yerlerde işte farklı anlamlar görebiliyoruz. Esenlik olarak ele aldığımız bugünkü anlam var. Bununla beraber bütünlük ya da tamamlanmışlık gibi anlamlar da içerdiğini görüyoruz. Örneğin Yasanın Tekrarı 27.6'da aslında Süleyman'ın tapınağının yapımından bahsederken orada işte bütün tapınağı işte köşe taşlarıyla yaptılar gibi bir ifade var. Ve oradaki aslında bütün ifadesi Şalemo, aslında bugün konuştuğumuz Şalem ifadesi, Şalom ifadesinin orada da kullanıldığını görüyoruz. Ve tabii ki yine sözlük tanımı olarak karşımıza çıkan şekilde Şalom ifadesi. Mesela Yusuf'un yaratılış bölümünde kendi babasının halini, hatırını kardeşlerine sorarken yaratılış 43. bölüm 27. ayette şöyle diyor. Yusuf hatırlarını sorduktan sonra bana sözünü ettiğiniz yaşlı babanız iyi mi dedi, hala yaşıyor mu? Aslında buradaki iyi mi kısmında yine Şalom'u içeriyor. Yani sağlıklı mı, sıhhatli mi anlamında ifadeleri de içerdiğini görüyor. Peki Kutsal Kitap'ta bu ifade Yahve Şalom ismi ilk olarak nerede karşımıza çıkıyor?
Bu Hakimler kitabında karşımıza çıkıyor. Musa'dan sonra Yeşu'dan sonra bir yönetim anlamındaki bir boşluk ve dönem dönem bu şekilde liderlerin çıkıp halkı kurtarmasıyla ilgili geçen o serüvenleri anlatıyor. Ve Hakimler kitabının 6. bölümünde Gideon diye bir lider çıkıyor. Düşmandan kurtaran, halka liderlik eden bir önder var. Ama bu adamın karakteri biraz özgüvensiz, sürekli destek arayan, onay sözleri arayan birisi ve bu göreve pek kendini hazır hissetmiyor. Ve o zaman Rab'be bir sunak yapıyor ve Hakimler 6. bölüm 24. ayette Gideon orada Rab'be bir sunak yaptı. Sunağa Yahve Şalom adını verdi. Sunak bugün de orada duruyor diye kutsal metinler bize söylüyor. Gideon özellikle Rab'bin esenlik veren bir tanrı olduğu anlayışıyla buraya bir sunak yapıyor ve Gideon istediği şey şu. Yani hayatındaki bu ikilemden, kaygıdan, bu emin olmama durumundan kurtulmak istiyor ve Rab'den bir netlik alarak bu hizmeti ya da işte Rab'bin verdiği görevi yerine getirmek istiyor. Ve orada fark ediyor ki evet, Rab netlik veren, esenlik veren ve bir şey yapacaksak Rab için, bunu esenlikle yapmamız için bunu sağlayan Tanrı olduğunu bu metinlerde bize gösteriyor. Ve Gideon da bu anlayışa sahip oluyor. Aslında bugün de hayatın içerisinde işte bir sürü kararlar veriyoruz. Bir sürü belki yanlış kararlar alıyoruz. Yanlış şekilde konuşuyoruz. Yani hayatımızda esenlik olmadığı için tam ne için yaratıldık, ne için yaşıyoruz, neden her sabah kalkıp işe gidiyoruz, yani yaşamda bir amacımız olmadığı için sanki sürükleniyoruz sürekli.
Evet.
Yani hayatın bu karmaşasında, keşmekeşin içinde sürükleniyoruz ve orada hakikaten yol nerede? Yani ben ne için yaratıldım? Ben niye buradayım? Niye bu zamandayım? Niye bu coğrafyadayım? Bütün bu sorulara karşı bir cevabımız yok. Esenliğimiz yok çünkü. Ama Rab diyor ki işte Gideon'a ona esenlik vermek istedin. Yani yüreğinde bir netlik, huzur vermek istediğini, kaygılardan kurtarmak istediğini burada Rab kendi ismiyle açıklıyor. Demek ki dinleyicilerimiz için aslında önemli bir müjde. Bugün de kendini böyle kaybolmuş hisseden birisi olabilir. Hayatın içerisinde bir nokta gibi hissetmiş olabilir. İstanbul kalabalık, dünya kalabalık, yani Tanrı benimle ne yapabilir gibi hissedebilir Gideon gibi. Ama Rab işte bizimle ilgileniyor. Hayatımıza netlik vermek istiyor. Ya da belki inanç dünyasında kaybolmuş olabilir. Yani 2000 tane inanç olduğu iddiası var dünyada. Din var 2000 tane.
Evet.
Ama bunların içerisinde Tanrı, gerçek Tanrı işte esenlik vererek doğru yolda olduğumuzu aslında bizim yüreğimize esenlik vererek göstermek de istiyor. Emin olmamızı istiyor. İşte tüm bunlar ruhsal olarak bize Tanrı tarafından veriliyor. İsa Mesih dirildikten sonra diriliyor ama dirildiğinde bazı öğrenciler onun dirildiğini görmüyor, bazıları görüyor ve bu İsa'nın öğrencilerinden Yahudi İskariot artı 11'ler tabii ki bir şüphe içerisinde dururken tam o bulundukları yerde dururken toplanıyorlar ve orada 34. ayette bunlar Rab gerçekten dirildi Simon'a görünmüş diye tartışırlarken 35. ayette kendileri de yolda bitenleri ve ekmeği böldüğü zaman İsa'yı nasıl tanıdıklarını anlattılar diye söylüyor. Ve İsa'yı gördük anlamında söylüyor. Ve orada İsa Mesih onlarla karşılaştığı andan itibaren diyor ki size esenlik olsun. İsa tam onların ortasında duruyor ve diyor ki size esenlik olsun. Yani ne demek istiyor orada? Hani huzurlu olun demek istemiyor. Yani yüreğinizde gerçekten net olun. Bu gerçeği net bir şekilde anlayın diyerek diyor ki bunları anlatırlarken, yani aralarında tartışırlarken İsa aralarında duruyor. Onlara size esenlik olsun diyor.
Evet.
Yani yüreğinizde bunu hissedin. Gerçeği hissedin. Net olun. Huzur bulsun yüreğiniz diye söylüyor. Hani bir dertten, sıkıntıdan kurtulduğumuzda nasıl huzur buluyoruz, değil mi? Yani sanki onun gibi gerçek size huzur versin diyerek İsa Mesih ilk bu kelimeyi, yani Yahve Şalom, esenlik olsun diyerek Şalom kelimesini kullanarak onları selamlıyor. Demek ki aslında dünyada istediğimiz ya da arzuladığımız şey Şalom, yani esenliktir.
Evet.
Ve bunu Tanrı'dan alabiliriz. Doğaüstü bir şekilde, dünyanın veremeyeceği bir şekilde Tanrı'nın bize esenlik verdiğini anlarsak herhalde Tanrı ile aramızdaki savaş da son bulacak. Çünkü Tanrı bizi yargılamak değil, bize esenlik vermek isteyen Tanrı olarak açıklanıyor. O zaman evet, Tanrı'ya yaklaşalım. Tanrı'ya yaklaştıkça esenliğimiz ve huzurumuz artacak.
Evet, siz de bahsettiniz. İsa Mesih aslında dirildikten sonraki yakın bir zamanda Paskalya'yı da kutlayacağız. Diriliş bayramını kutlayacağız. Ve orada siz dirildikten sonra aslında öğrencilerine ikinci kez göründüğünde orada ne diyor? Aslında Şalom diyerek giriş yapıyor.
Tabii,
ve
tabii.
Biz bu Şalom ifadesini bugün konu alıyoruz. Yahve Şalom ismini konu alıyoruz. Şalom'un tabii ki farklı çeşitleri var. Şalom, salam, salem, şalam, selam gibi ve aslında çokça kullanılan işte Şalom Aleyhem gibi aslında İbranice'den gelen ve bugün İsa'dan sonra 650'lerde işte Selamun Aleyküm gibi bir hal almış ifade aslında. Size esenlik olsun gibi bir selamlama şekli. Ve buradaki Şalom esenlik anlamına geliyor. Esenlik anlamında kullanılıyor ve birçok yerde bu şekilde aslında çevriliyor. Yahve Şalom ismini bugün konu alıyoruz. Ve Yahve Şalom ismi aslında şifa, çok özür dilerim, esenlik veren Rab'dir. Tabii ki şifayı da barındırır esenlik içerisinde ama genel anlamıyla esenlik veren Rab anlamına geliyor Shalom. Bu konuda görüşleriniz, fikirleriniz varsa lütfen sosyal medyada bunu bizle paylaşmaktan çekinmeyin. Aklınıza takılan noktalar olursa bunu bizle paylaşmaktan çekinmeyin. Bunun için ne yapabilirsiniz? Şu anda canlı yayınımıza YouTube'da Radyo Maranata canlı yayın sayfasının sohbet bölümünü kullanarak yorumlarınızı, görüşlerini oradan iletebilirsiniz. Bununla beraber Instagram'da da @radyomaranata adresinde canlı yayın paylaşımımızın en son isimler ve gizemler paylaşımının altında yorumlar kısmında görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Sabit bir hashtagimiz var artık. İsimler ve gizemler hashtagini kullanabilirsiniz orada da. İyi yayınlar dilekleri var. YouTube'dan gelen yorumlara baktığım zaman Elona Hanım, Tuzla Protestan Kilisesi, Mesut Bey ve Yolcu ve Osman iyi yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Alp Bey demiş ki bu programda geçen bu isimleri falan daha önce duymayan bir ben miyim? Gideon ne ya da kim? Hı-hı. Belki bu aslında süreci özetlememiz gerekiyor olabilir. Aslında burada baktığımız zaman Tanrı'nın bir soy yarattığını görüyoruz İbrahim'le beraber ve bu İbrahim'in soyu işte İsrailoğulları diye olarak adlandırılan, sonradan Yakup'un aslında isim babası olduğu bu soyun hikayesine bakıyoruz Kutsal Kitap'ta. Kutsal Kitap dediğimizde ne oluyor aslında? Tevrat, Zebur ve İncil olarak halk arasında bilinen o tek kitap, tek öyküyü. Öyküde bunu geçtiğini görüyoruz. Ve orada aslında şu an hakimler sürecinde, hakimler dediğimiz kişiler aslında yine kanaat önderleri gibi belki ifade edebiliriz. Dönemin kanaat önderleri gibi. Musa'dan sonra, Musa peygamberden sonra Yeşu isimli bir kişi halka aslında önderlik ediyor. Yeşu öldükten sonraki süreci aslında tanımlıyor hakimler süreci ve hakimlere baktığımız zaman aslında neyi görüyoruz? İsrailoğullarının Tanrı'dan uzaklaştığı bir dönem olduğunu görüyoruz. Çünkü Yeşu'dan sonra, Yeşu öldükten sonra maalesef tekrar putlara dönmeye başlıyorlar. Putlara tapmaya başlıyorlar ve Tanrı'dan uzaklaşıyorlar ve bu onları sıkıntılara, sıkıntılı bir sürece sokuyor. Hakimler mesela birinci bölümde orada Rabbin bir meleğinin işte Tanrı halkını azarladığını görüyoruz. Yeşu'nun öldüğünü görüyoruz. Yeşu'nun ölümünden sonra halkın tekrar Tanrı'dan uzaklaştığını görüyoruz. Sonra işte Otniel, Ehud gibi ilerleyen bölümlerde işte Deborah gibi farklı hakimler ortaya çıkıyor. Ve 6. bölümde de Gideon isimli bir aslında kişinin hikayesini burada okuyoruz. Gideon aslında o dönemde bulunan aslında Midyan halkından korkarak, çünkü yine Tanrı'dan uzaklaşmanın getirdiği bir sonuç olarak Midyanlara aslında Midyanların eline verildiklerini görüyoruz. Ve Gideon dediğimiz bu kişi de Midyan isimli bu halktan korkusundan işte bir üzüm çukuru içerisinde saklanarak buğday döven bir karakter aslında. Korkuyor, çekiniyor. Ve bu karaktere aslında haklı da olarak İsrail halkının, İsrailoğulların o dönemki sürecine baktığımız zaman o korkunun, o acının içerisinde Tanrı'nın bu kişiye gözüküp kendisine esenlik verdiğini ve kendisini bu şekilde tanıttığını görüyoruz ve bugün bunu konu alıyoruz. Bugün bunu ele almaya çalışıyoruz. Yahve Shalom ismini ele almaya çalışıyoruz. Bu konuda belki iyi bir özet olmuştur umarım Alp Bey için. Haklıdır yani ilk defa duymuş olabilir kendisi. Çok normal. Ve bir yorum daha atmış kendisi. Demiş ki çok stresli, çok ekonomi berbat, trafik berbat. Deveye sormuşlar neden boynun eğri, nerem doğru ki demiş. O hesap yani. Peki Volkan Bey, işte burada aslında belki bu bölümü okumak gerekiyor sonrasında ama Gideon da orada bir şey soruyor. Diyor ki ey efendim, eğer Rab bizimleyse bütün bunlar neden başımıza geldi diye bir karşılık veriyor. Peki Alp Bey de aslında sıkıntılardan bahsetti. Biz esenliğimizi nasıl kaybettik?
Evet. Aslında bu sorunun en temelinde Tanrı'dan uzaklaşma var. Tanrı'dan uzaklaşan insanoğlunun hayatında esenlik kayboldu. Huzur kayboldu, mutluluk kayboldu, şifa kayboldu ve İnsan hayatı sürekli daha zor bir hale geldi. Dikkat edersen yani teknoloji gelişiyor. Artık mikroçiplerle damarın içine girip damardaki bütün problemler görülebiliyor. Ama yine de vücudun bu hasarı, vücudun bu yozlaşması durdurulamıyor. Yani demek ki ölüm gerçeğinin önüne henüz geçemiyoruz ki bunun sebebi de Tanrı'dan uzaklaşma. Yani sonsuz bir hayattan uzaklaşınca, yani bir dalın ağaçtan kesildiğini düşünelim. Ve dal biraz daha yaşıyor ama sonra kuruyup gidiyor. Yani insan hayatı aslında nereye gideceği belli ve ölüme doğru giden bir hayat sürdürüyoruz. İşte asıl mesele burada insanoğlu ne yapıyor? Ölümü düşünmeden, ölümün gerçekliğini öteleyerek, ondan kaçarak yaşamaya çalışıyor ve esenlik arayarak sürekli bir arayış içinde bir yaşam sürdürüyor. Hı hı. Aslında zorluklar ve sıkıntılar Tanrı'ya yakaran bir çığlığa dönüşmeli. Hı. Yani şimdi Alp Bey'in söylediği, yani çok stresli, her şey elle tutulabilecek hiçbir şey yok yani. İşte ekonomik kriz var, şu var, bu var. Burada esenlik nereden gelecek? İşte parayla hiçbir şey satın alamıyoruz zaten. Esenlik nereden gelecek? Demek ki esenliğin kaynağı dünya değil.
Evet.
Çünkü yaşamın kaynağı dünya olmadığı gibi esenliğin kaynağı da dünya değil. Yaşamın kaynağı Tanrı olduğu gibi esenliğin kaynağı da aslında Tanrı'nın kendisidir. Hı-hı. Ve dolayısıyla az para, çok para, şu bu, hiç dünyanın veremeyeceği esenliği Tanrı'nın bize vereceğini kutsal kitap söylüyor. Bu nereden başlıyor? Tanrı bize sonsuz hayat verdiği için sonsuz hayatın sevinci bizim yüreğimize dökülmeye başlıyor. Yani o sonsuzluk anlayışı, ölümü yenme sevinci, aslında İsa Mesih ile birlikte gösterilen o şey bizim hayatımıza sevinç getiriyor. Ama yine başına dönecek olursak Tanrı'dan uzaklaşmak esenliğimizi kaybettiriyor. Peki neden Tanrı'ya geri dönmüyoruz? İşte yozlaşma dediğimiz şey bu. Yani yozlaşma sürekli devam eden ve bir döngü gibi hayatımızı mahveden bir şey. Yani Tanrı'dan uzaklaştıkça biz şöyle yapamıyoruz. Yani düşünüp ya bunlar benim başıma niye geldi? Tanrı'dan uzaklaştığım için böyle oldu diyemiyoruz. Yani sürekli yozlaşmaya devam ediyoruz. Bir döngü içerisinde Tanrı'dan uzaklaşmaya devam ediyoruz. Ancak ve ancak Tanrı'nın sözü devreye girip bize uyanış getirirse, bizi uyandırırsa, bir ışık bizi aydınlatırsa, işte o zaman düşünmeye başlıyoruz ki bu radyo programının amacı da işte bu. Yahve Şalom. Yani dünyanın veremediği o huzuru, mutluluğu, esenliği, şifayı Rab bize vermek istiyor. Ve Rab bunu verirken de, yani sadece ben bunu veriyorum diyerek değil, İsa Mesih'in çarmıhtaki ölümüyle de aslında bunu kanıtlamış oluyor. Değil mi?
Evet.
Yani benim yerime ölen İsa Mesih var ve Tanrı'dan almam gereken ne varsa şimdi İsa Mesih benim yerime öldüğü için ben artık bütün bunları alabilirim imanıyla biz Tanrı'dan bir esenlik istiyoruz. Esenliğe, Tanrı vermek, esenliği hayatımıza davet ediyoruz. Ama burada en kritik şey nedir? Yani Tanrı neden bu isimle bize kendisini tanıtıyor ve Gideon neden bu ismi anlayarak bu sunağa bu ismi veriyor? Çünkü Tanrı böyle bir Tanrı. Yani sen onu ibadetinle ikna ederek ondan esenlik alamazsın. Yani tuttuğun oruçla Tanrı'yı ikna edip Tanrı sana esenlik vermez. Zaten Rab sana bunu vermek ister ve sen ancak bunu anladığın zaman bunu alabilirsin ve bu huzurla ibadet ettiğin zaman Tanrı'ya makbul olur. Yani demek ki ne demek istiyoruz? Yani sen hala Tanrı'yı tanımıyorsan, Tanrı'yı tanımakta hiçbir fikrin yoksa, o zaman senin yaptığın ibadetin de bir anlamı yok. Çünkü bu ibadet, senin kafanda kurduğun, düşündüğün Tanrı'ya olan ibadetse eğer, o zaman Tanrı senin düşündüğün Tanrı değil. Yani kutsal kitabın söylediği sözlerle söylüyorum. O kendi sözünde açıklanan Tanrı. Dolayısıyla ne kadar gerçek olan vahye yaklaşırsak ibadetin o zaman anlamı var. Yani düşün, hiç esenlik yok. Yaşamında huzur yok. Kaygılar dolu ve sen ibadet etmeye çalışıyorsun. Ve Rab diyor ki ben sana esenlik vermek istiyorum. Huzur vermek istiyorum. Şifa vermek istiyorum diyor. Ama sen hala ibadet etmeye çalışıyorsun. Yani Rab sana vermek istiyor zaten bunu. O zaman yapmamız gereken şey ne? Önce Rabbi tanımak, bunu almak ve sonra ibadet etmek aslında. Ve bu sırayı bulduğumuz zaman o zaman ibadetin de gerçekten ne olduğunu anlıyoruz. Ve her ibadette daha da esenlik, daha da Tanrı'nın vermek istediklerini hayatımızda yer açıyoruz. Ve her şey daha anlamlı oluyor. Yoksa Tanrı'dan uzaklaşmış bir hayat, esenlikten uzak, emin olmayan ve hayatın içindeki bu kaos ve karmaşada kaybolmuş bir ruh gibi yaşamak zorunda kalıyoruz.
Bugün aslında bir vaize denk geldim ve bir vaizi dinlerken şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki aslında en başından beri zaten kontrol bizde değildi. Yani en başından beri biz zaten yaratıldık ve bu dünyaya bir şekilde geldik, gönderildik. Yani kendi tercihimizde, kendi isteğimizde değil. En başından beri zaten varoluşumuz bizim kontrolümüzde değildi. Tabii ki özgür irademiz var ama bu Tanrı'nın bize lütfettiği bir şeydir yine. Ve şu an zaten en başından beri kontrol bizde olmamasına rağmen biz bir şekilde kontrolü hep elimizde tutmaya çalışıyoruz. Maalesef. Ve maalesef Tanrı gibi olma isteği aslında karşımıza çıkıyor ki Adem ve Havva'nın aslında düştüğü şey buydu, Tanrı gibi olma isteğiydi. Ki günah kavramını ele aldığımız zaman aslında günah kavramının Tanrı gibi olma isteği olduğunu biz kutsal kitaptan anlıyoruz, öğreniyoruz ve görüyoruz. Ve bu istek aslında bizi maalesef Tanrı'dan uzaklaştırıyor. Ve bunun sonucunda günah kavramının sonucunda hastalıklar, işte bugün üzerinde konuştuğumuz esenlikten uzak olma durumu, kaygılar, korkular, günün sonunda modern çağda işte o antidepresanlar hayatımıza giriyor ve maalesef daha da Tanrı'dan uzaklaşmaya devam ediyoruz. Ama Tanrı'ya döndüğümüz zaman, her ne zaman dönersek Tanrı'nın aslında bize bir şekilde aslında şifa vermek istediğini görüyoruz. Çok ilginç yani. Kutsal kitaba baktığımız zaman eski ayette orada aslında İsrailoğulların hikayesine baktığımız zaman defalarca aslında Tanrı'yı reddettiler, inkar ettiler. Evet. Tanrı'nın gözleri önünde yaptığı mucizeleri gördüler. Ona rağmen ertesi gün tekrar bir put yapıp ona taptılar. Hatta Musa Tanrı'yla dağda görüşürken onlar bir put yapıp ona aşağıda, tapıyorlardı doğru, aşağıda. Yani aynı alanda, aynı noktada bile aslında Tanrı'ya ihanet ettiklerini ve ondan uzak olduklarını görüyoruz. Evet.
Neden böyle oluyor? Çünkü benliğimiz ya da bedensel arzularımız tatmin olmuyor. Yani bedenimiz çok açgözlü. Yani kesinlikle ve kesinlikle onu doyurabilecek hiçbir şey yok. Onu ancak ölüm doyurabilir. Yani bu bedenden kurtulmak. Ve bedende olduğumuz sürece bu açgözlükle savaşmaya devam edeceğiz. Ve beden ne istiyor? Kendi çıkarına uygun bir Tanrı anlayışı istiyor. Yani neden? Çünkü açgözlüğünü gizlemesi gerekiyor, değil mi? Yani bugün bütün günahlara bakalım. Günahın kaynağında ne var? İşte açgözlülük. Yani eşle yetinmemek, parayla yetinmemek, yaşadığın sosyal konumla yetinmemek. Evet. Hep bütün bu şeylerden dolayı, açgözlülükten dolayı günah işleniyor ve hatalar yapılıyor. Yani beden demek ki tatmin olmuyor ve beden doymuyor. Yani sadece ölüm onu doyurabilir. Yani bu bedenden uzaklaşmamız gerekiyor. Zaten asıl müjde de burada. Ve dolayısıyla bunu terbiye edemediğimiz için doyumsuz bir hayat yaşıyoruz. Ve bu doyumsuz hayatın içerisinde günah işliyoruz. Ve sonra da diyoruz ki o zaman bir Tanrı olduğunu vicdanımız bize söylüyor. Bir yaratıcı var, düşünüyoruz, sonsuzluk anlayışı var. Ve diyoruz ki o zaman ben kendime uygun bir, beni yargılamayacak, benim yaptığımı arka çıkacak, sürekli beni bağışlayacak bir Tanrı'ya ihtiyacım var diyerek işte antik çağlarda bir put yapıyorlardı. Şimdiki modern çağda da zihnimizde oluşturduğumuz Tanrı anlayışıyla biz Tanrı'yı işte bir şekilde konumlandırıyoruz. Yani hani diyorlar ya, bence Tanrı öyle değil. Yani o zaman Tanrı tek bir kişiyse, değil mi? Yani sencesi bencesi olur mu? Yani evreni yaratan Tanrı sence şöyle olup bence böyle olabilir mi? Yani bir gerçek postmodern dünyadaki gibi böyle bir gerçek başkalarının bakış açısına göre değişir mi? O zaman o kadar güvensiz bir ortam olur ki zaten kim doğru kim yanlış hiç bilemeyeceğiz. Ya. Ama bir gerçek var, o değişmiyor ve o gerçeğe doğru yaklaştığımızda o gerçek bizi değiştiriyor. Peki sonra ne oluyor? İşte şu anda cep telefonuyla sipariş veriyoruz, her şeyi satın alıyoruz. Müthiş bir teknoloji çağındayız. Bunu ruhsal olarak nasıl yapıyoruz? Tanrı ile ilgili de, tanrısal gerçeklerle ilgili de ibadetle Tanrı'dan istediğimizi almaya çalışıyoruz. Yani işte ne lazım? İşte şifa lazım ya da şu lazım, bu lazım, cennet lazım. O zaman ben ibadet edeyim, bütün bunları satın alayım. Yani iyi, kötü işleri tartılsın. Ona göre ben payıma ne düşüyorsa cennete gideyim.
Ben hak edeyim.
Evet. İşte burada yanlış olan şey şu. Yani hayatın bu kadar açgözlülüğü içinde sen hiçbir ibadetle ya da hiçbir iyi işle bunu satın alamazsın.
Evet.
Çünkü niye? Sen bir taraftan evet ibadet ettiğini düşünüyorsun. Bundaki yanlış olan ne? Kendi kafandaki düşündüğün ya da sana öğretilmiş olan senin kendin keşfetmediğin bir Tanrı anlayışına ibadet ediyorsun. İkincisi, ibadet ederken de bir tarafta kötü düşünceler, açgözlülükle yaşamını sürdürüyorsun. Yani sürekli nötralize eden ve birbirini yok eden bir zıtlar kutubunun içinde gibisin. Yani sevap işlemeye çalışıyorsun ama bir tarafta benliğin ve bedenin açgözlülükle dolu ve sürekli seni kirletmeye devam ediyor. O zaman ne olacak? O zaman tek bir yol var. O da Tanrı'nın sana açıklanması. Yani Tanrı sana kendini açıklarsa ve sen onu anlamaya başlarsan işte o zaman hayatında yeni bir şey başlıyor. Bu ne demek? Bu yeniden doğmak diyor kutsal kitap buna. Yani artık içinde Tanrı'yı tanıdığın için bir güç bulmaya başlıyorsun. Açgözlülüğe karşı savaşmaya başlıyorsun. Zayıflıklarını anlayarak Tanrı'ya ne kadar ihtiyacın olduğunu fark ediyorsun. Ve işte o zaman ibadet etmenin ve Tanrı'ya yaklaşıp Tanrı'dan almak istediklerinin o zaman ne olduğunu fark ediyorsun. Ve Tanrı'dan bunu satın alamayacağını, sadece Tanrı'nın lütfuyla bunu sana verebileceğini fark ediyorsun. Ve işte bugün de Rab diyor ki ben Yahve Şalom'um. Yani esenlik veren, bedensel ve ruhsal anlamda huzur veren Tanrı'yım. O zaman ya insanların beyhude çabasına bak. Ya, para kazanıyorlar, şöhret oluyorlar, popstar oluyorlar, ünlü oluyorlar. Sonra anksiyeteyle savaşıyorlar. Antidepresanla ayakta durmaya çalışıyorlar. Alkol bağımlılığı, uyuşturucu bağımlılığı hep bunlarla insanlar mutluluğa ulaşmaya çalışıyorlar ama
kalıcı olmayan
ve sürekli peşinden koştukları bir esenlik var. Ama Tanrı bugün bize bunu veriyor. Ve bunu vermek için hazır olduğunu söylüyor. Yeter ki biz kendimizi görelim ve evet sen böyle bir Tanrıysan lütfen bana yol göster ve yüreğinde o yolda yürüdüğümün doğruluğunu da aslında hissetmek istiyorum diye Tanrı'ya gidersek Rab tüm bunlara karşılık verecek.
Peki Mesih İsa'dan bahsettik, yani Yahve Şalom ismini Mesih İsa'da nasıl görüyoruz Volkan Bey? Yani Tanrı bütün bunları bize veriyor dediniz. Peki nasıl veriyor bunu Mesih İsa'da bize Tanrı?
Tabii ki Mesih aslında Tanrı'nın bütün vaatlerini bize getirdi. Yani Mesih de, Paulus diyor ki Mesih de Tanrı'nın bütün vaatleri evettir. Yani Tanrı'nın vahyi, Tanrı'nın logos dedikleri bir kavram var. Yani bu Tanrı'nın entelektüel düşüncesi, bilgisi ve tarih boyunca sana vereceği bütün cevaplar, söz. Yani Tanrı'nın bütün o logosu, düşüncesi Mesih de beden aldı. Dolayısıyla Tanrı ile ilgili ne varsa Mesih'e iman ettiğin zaman hayatını alabilirsin. Çünkü Mesih bunları alabilmemiz için hayatımıza, yani Rabbin esenliğini alabilmemiz için bizim hayatımızdaki günahın yok olması gerekiyordu. Çünkü biz günahlıyız. Çünkü ibadet ediyoruz ama bir tarafta uyanıyoruz, günah işliyoruz. O bedenimizin açgözlülüğü devam ediyor. Ve İsa Mesih öldü, çarmıhtaki kanı aracılığıyla günahın o bedelini, ölüm fidyesini ödemiş oldu. O zaman ben şimdi Tanrı'nın vermek istediklerini alabilecek potansiyele sahip oldum. Paulus buna diyor ki aklanma. Yani Roma hukukunda şöyle bir kavram var. Sen diyelim ki kötü bir adamsın ama iyi işlerle ya da bir kral seni evlat edinip sana yeni bir isim verdiği zaman sana yeni bir geçmiş ve yeni bir gelecek vermiş oluyor. Yani o eski geçmiş tamamen unutuluyor. Yani bir gladyatörsün ama Roma dünyasına göre bir kral olabilirsin. Yaptığın işlerle, başarılarınla. Ve kralın oğlu olabilirsin yani. Buna diyor ki aklanma diyor Paulus. Yani Tanrı da bizi aslında böyle günahkarken, kaybolmuşken öyle bir şekilde temizliyor ki bize yeni bir şey veriyor ki hani sabıkamızı da temizleyerek sanki o suçları, o günahı hiç yapmamış gibi kendi çocuğu, kendi oğlu, kendi kızı olarak bizi yeni bir konum veriyor ki bize. İşte buna Paulus diyor ki aklanma. Yani artık geçmiş tamamen bağışlanmış, o suçu yapmamış gibi başka bir konuma geçirilmiş ve başka bir ruhsal dünyaya bağlanmış olarak sana yeni bir yaşam verdiğini kutsal kitap söylüyor. Demek ki bu da Mesih'in çarmıhtaki kanı, ölümü aracılığıyla. Yani senin yerine o öldü ve sana işte bu o suçtan kurtulma sağladı. Yani fidye kavramını burada anlamalıyız. Ve bu şekilde de Tanrı'nın bütün bereketi, bütün vaatleri, esenliği artık bana ulaşabilir hale geldi. Yani hani buna şöyle bir örnek verebiliriz. Her yerde bir karanlık var ama ışık gelip beni aydınlatınca artık ben de görüyorum Tanrı'yı, Tanrı da beni görüyor ve aramızda gerçek bir ilişki oluyor ve işte Mesih de bizi karanlıktan böyle çıkarıyor ki Tanrı tarafından görülelim, biz de o ışıkta Tanrı'yı görebilelim.
Dinleyicilerimizin yorumları var ama konu geçmeden bir şeyi sormak istiyorum. Yani ölüm peki niye gerekliydi ki? Yani neden Mesih'in ölmesi gerekiyordu? Bu esenliğin bedeli niye ölümdü ki?
Evet, çünkü günahın ücreti ölüm. Yani işte burada en başa dönüyoruz. Adem ve Havva yaratıldığı zaman ölümsüz, yani ölmek için yaratılmadı. Yani hiç kimse zaten hani bir şey yaptığı zaman, bir tablo, bir roman ya da bir sanat eseri yaptığı zaman onun çöpe gitmesi için yapmaz değil mi? Ya Tanrı da insanı yarattığı zaman ölmesi için, hastalanması için, esenliklerini kaybetmesi için yaratılmadı onlar. Onlar gerçekten sonsuz hayat için yaratıldılar. Tanrı ile her zaman paydaş olabilecek bir pozisyonda yaratıldılar ama aynı zamanda tabii ki bir ahlakın olabilmesi için onlara bir özgürlük alanı da açılmalıydı. Yani Tanrı ile tercihleri aracılığıyla yan yana kalmaları gerekiyordu. O yüzden Rab onlarla bir anlaşma yaptı ve iyi ile kötü bilme ağacından yemeyin diyerek onlara bu özgürlük, bu irade kavramını da onlara vermiş oldu. Onlar bu iradelerini kullanarak, özgür iradelerini kullanarak Tanrı ile beraber olmanın dışında yeni bir yol, kendi başlarına olmayı seçtikleri için onların yaşamına ölüm girdi. İşte Paulus Mesih'in çarmıhtaki ölümünün sebebini işte ta buraya kadar bağlıyor. Günah işte budur. Tanrı'dan uzaklaşmak günah ve günahın sonucu da ölüm. Demek ki günahın pahası yani bedeli ruhsal alemde nedir? Ölmektir. Demek ki hepimiz günah işlediğimiz için bu ölüm yükünün, ölüm sınırının içinde kalıyoruz. Burayı geçemiyoruz. Paramız olsa da, zengin olsa da, popüler olsak da. Ama ikinci Adem yani Mesih geliyor ve diyor ki ben senin yerine öleceğim. Ve o zaman sen ölümden dirileceksin, benim ölümden dirildiğim gibi diyerek sanki ikinci Adem diyerek Paulus buna ikinci Adem diyerek yeni bir başlangıç yapıyor Tanrı ve bu şekilde günahın bedeli çarmıhta ödenmiş oluyor çünkü günahın ücreti ölümdür.
Evet, o zaman yani çivi çiviyi söker gibi bir bakış açısı var ya yani ölüm cezası var ve o zaman ölümle bunu. Ölümü ölüm yener gibi bir bakış açısı mı var Hristiyanlıkta?
Burada aslında bir fedakarlık ve yani fidye kavramı var. Bu önemli. Eski antlaşmada da buluşma çadırında yılda bir kere baş kahin kurban sunarak halkının günahlarını bağışlatıyor. Yani ölüm ne demek? Benim bir yaşamım var, bir kanım var değil mi? Canım var. Ve Rab o benim yaşamım yerine başka bir kurban aracılığıyla beni bağışlıyordu. Yani ben ölmem gerekirken kahin o kurbanı sunarak beni o şekilde bağışlatmış oluyordu. Ama orada çok ilginç bir kavram var. Tabii başkahin bu sunuyu sunarken yani kurban kavramına girdiğimizde sen de ona bakıyorsun. Yani kesilen bir hayvan var, kanı akıtılan bir hayvan var. Ve o ne kadar üzücü bir şey değil mi? Yani senin yerine aslında bir hayvan ölüyor. Ve kanı akıtıyor, acı çekiyor orada. Aslında günahın ne kadar ciddi olduğunu, ölümün ne kadar ciddi bir mesele olduğunu Rab bize o zaman da göstermek istiyor. Ve bugün işte hayvan ölümleri kurbanın sebebi de benim günahımdır. Yani ben günah işlemeseydim, bu fidye kavramı ortaya çıkmasaydı hayvanlar ölmeyecekti. Çünkü hayvanlar daha önce Adem'e geldikleri zaman hepsi önünden geçip Adem hepsine isim koydu. Yani böyle bir vahşet, böyle bir acımasızlık yoktu. Ama günah bunu getirdi. Ve demek ki birisi mutlaka ve mutlaka senin borcunu ödemeli. Yani bankaya borcun varsa diyelim, birisi çıkıp o borcu ödemeden sen o borçtan kurtulamazsın. Ve ruhsal alemde Tanrı'dan uzaklaşmanın cezası, günahın cezası ölüm. Bu yüzden hayatlarımıza ölüm giriyor. Tanrı bunu istemedi.
Evet.
Ama kendi yollarımızda yürüdüğümüz zaman hayatımıza, başımıza bela aldık. Yani, çünkü yaşam senin dediğin gibi bizden kaynaklanmadığı için kaynaktan uzaklaşınca yaşam bizde tükendi.
Anladım.
Fizik de buna diyor ki yozlaşma. Yani o enerjinin bitmesi diyor. Dolayısıyla bizi temsil eden ikinci bir Adem gerekiyordu. Ve o ikinci Adem de Mesih olarak geldi ve tüm insanlığı temsil ederek, tüm insanlığın yerine ölerek aslında insanlara yaşam vermiş oldu.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Yahve Shalom ismini esenlik veren Rab ya da Rab esenliktir anlamlarına gelen bu ismi konuşmaya, ele almaya, incelemeye devam ediyoruz. Mesut Bey YouTube'dan bir ayet paylaşmış. Yuhanna 14. bölüm 27. ayet. Size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın. Evet, İsa Mesih konuşuyor bu ayette de. İsa Mesih'teki karşılığı nedir diye sorduk Volkan Bey'le. Onun üzerine konuştuk. En son İsa Mesih'teki karşılığı aslında birkaç daha ayet örnek vermemiz gerekirse. Yeşaya 9. bölüm 6. ayette ki İsa'dan herhalde 700 sene önce yazılan bir bölüm. Ve İsa'nın aslında gelişini müjdeleyen, doğacak olan o İsa'dan, Mesih'ten bahseden ifadelerde şunu görüyoruz. Onun adı Harika Öğüt. Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak. Ve Luka 24. bölüm 36. ayet, aslında programın başında da konuştuk. Bunları anlatırlarken İsa gelip aralarında durdu, onlara size esenlik olsun dedi diyor. Filipililer 4. bölüm 7. ayet. O zaman Tanrı'nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır diyor. Dinleyicilerimizin soruları var. Onları aslında çok vakit kaybetmeden okumak istiyorum. Yolcu isimli kullanıcı demiş ki bütün Hristiyanlar esenlik içinde mi? Yani hiç umutsuz olduğunuz, sorunlar yaşadığınız ve mutsuz olduğunuz olmuyor mu?
Kesinlikle var. Öyle durumlar, öyle zamanlar kesinlikle oluyor. Herkes için oluyor. Ama işte bu sorunların içerisinde kaybolmuyoruz. İşte problem bu. Yani birisi aşırı kaygılanabilir, zorluk içerisinde olabilir. Ama ne olursa olsun Tanrı'nın bu ismini ve Rabbim vermek istediklerini anladığın zaman bir şekilde o rüzgardan ya da o akıntıda kaybolmuyorsun. İşte zaten problem bu. Dünyadaki insanlar, Tanrı'yı tanımayan insanlar kayboluyorlar. Konumlarını kaybediyorlar, hayatlarını kaybediyorlar, evliliklerini kaybediyorlar. Yani tüm bu durumun içerisinde akıntı onları alıp götürüyor. Ama bir Hristiyan için, gerçek bir Mesih inanlısı için evet yani zorlanabilir. Akıntı onu sarsabilir, rüzgarlar onu sarsabilir ama kutsal kitap diyor ki ev yıkılmaz. Yani niye? Çünkü Tanrı'yı tanır. Tanrı'nın bir şekilde onu kurtaracağını ve esenlik vereceğini mutlaka bilir ve o güvenle imanını korumaya devam eder. Ve bunu nasıl yapar? İşte Tanrı'yı tanıyarak. Yani Tanrı'yı tanırsan Rab diyor ki ben Yahve Şalom'um. O zaman sen dersin ya evet benim ruhsal bir problemim varsa Rab bunu iyileştirebilir, bana esenlik verebilir, huzuru verebilir, sevgi verebilir. İşte o zaman duaların değişmeye başlar. Ama hiç Tanrı'yı tanımıyorsun. Tanrı'nın kim olduğunu sadece evreni, dünyayı yarattı diyebiliyorsun. O zaman ondan ne isteyebilirsin? Ona sadece teşekkür edebilirsin. Çok güzel yaratmışsın dünyayı, harika, doğa ne güzel, şu güzel. Ama kendi hayatın için isteyebileceğin bir şey yok ki. Yani onunla ilgili evet. bir vaadi bilmen lazım. O yüzden iman hayatı önce sözün gelmesidir. Yani bilgi önce gelir, vahiy önce gelir. Sen vahiyle anlarsın, öğrenirsin ve sonra Tanrı'dan bunu istemeye başlarsın. Ve işte bugün Yahve Şalom sana açıklandı. Ve dolayısıyla Hristiyanlar zorluklardan geçerler, sıkıntılardan geçerler ama bir şekilde Rab'bin verdiği esenlik onu orada tutar ve dünyadaki insanlar gibi kaybolmaz, uzaklaşmaz ve bir şekilde o dalgalardan, o akıntıdan galip gelerek oradan çıkar.
Aslında Kutsal Kitabı incelediğimizde esenliğin iki boyutu olduğunu görüyoruz Kutsal Kitap'ta. Bir deneyimsel bir boyut olduğunu görüyoruz. Az önce Filipililer 4. bölümden okudum. 4. bölüm 7. ayet aslında her kavrayışı aşan o esenlikten, Mesih İsa aracılığıyla gelen o esenlikten bahsediyordu. Ve bu aslında bizim Tanrı'ya fırsat verdiğimiz ölçüde gelişen bir şey. Yani bir kişi Hristiyan olabilir ama eğer yaşamında yine Tanrı'ya yer vermiyorsa halen, Tanrı'dan beslenmiyorsa o zaman deneyimsel esenliği kaybedebilir. İkinci bir esenlik türü orada yargısal anlamdaki esenlik. Aslında Mesih İsa'ya iman etmemiş, hayatını onunla kabul etmemiş kişi bu yargısal esenliği de kendisine bulamıyor. Çünkü Tanrı ile bir düşmanlık söz konusu ortada. Romalılar 5. bölüm 1. ayette ifade ettiği gibi aslında. Hemen kontrol ediyorum. Romalılar 5:1. Böylece imanla aklandığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı ile barışmış oluyoruz diyor. Ve aslında bizim Tanrı ile olan düşmanlığımız İsa Mesih aracılığıyla sona erdiği için bunun getirdiği bir kalıcı bir esenlik var zaten yargısal anlamda. Yani o suçtan, o yargıdan kurtulmanın getirdiği bir esenlik var. Ama dediğim gibi deneyimsel anlamda elbette biz yaşamımızda Tanrı'ya yer vermiyorsak o zaman tabii ki yine esenlikten uzak olabiliriz. Ama burada asıl problem ve en önemli şey yargısal anlamdaki esenlikten, o temeldeki esenliğe olan ihtiyacımız. Asıl çözmemiz gereken problem bu. Sonrasındaki süreç Rab'le olan ilişkimizi geliştirmekle alakalı bir konu. Alp Bey demiş ki deli deliden hoşlanır, imam ölüden. Siz de ölüm ve cehennemle korkutuyorsunuz insanları. Burada esenlik nerede demiş?
Tam tersi. Yani biz korkutmuyoruz. Biz var olan gerçeğin yani korkutan gerçeğin alternatifi olarak bunu nasıl yenebileceğimizi, Tanrı'nın bu konuyla ilgili bize ne söylediğini aslında burada vurgulamaya çalışıyoruz. Evet, ölüm çok ciddi bir gerçek. Yani ölüm korkulacak bir durum hakikaten. Yani hastalanıyoruz, bedenimiz mahvoluyor ve sonra ölüyoruz, yok oluyoruz. Her şey boş olduğunu o zaman anlıyoruz. Bu tabii ki korkulacak bir durum. Yani bu kimse ben ölümden korkmuyorum demesin. Kimse ölmek için yaşamıyor. Ama işte burada ölümün ötesinde ne olduğunu, ölümden sonra yaşamın ve Tanrı'nın ne yapmak istediğini anladığımız zaman, evet, burada bir müjde olduğunu ve Tanrı'nın bize bu korku içerisinde esenlik vermek istediğini o zaman anlıyoruz. Peki ölümden sonra ne oluyor? İşte Mesih de gözüktü. Paskalya'da bunu konuşacağız. Mesih öldü bizim uğrumuza ama üçüncü gün ölümden dirildi ve bize bıraktığı miras nedir? Onun gibi biz de dirileceğiz. Nasıl ilk Adem'e, o günahkar, Tanrı'dan uzaklaşmış Adem'e insanoğlu benziyorsa, şimdi ikinci Adem'e de, yani Mesih'e de iman edenler benzeyecekler ve ölümü yenerek dirilecekler. İşte Rab ne diyor? Ben esenlik vermek istiyorum. Yani yüreğinde korku varsa, ölümden korkuyorsan, Rab sana ölümle ilgili ne yapmak istediğini, nasıl bir plan gerçekleştirdiğini, nasıl bir müjde sana sunduğunu işte Yahweh Shalom sana anlatıyor. Korkma. Bunu çözdüm ben senin hayatında. Çözmek istiyorum. Kaygılanma, yaşamın anlamsızlığından, yaşamın bu keşmekeşinden yılma. Ben sana esenlik vermek istiyorum ve bu hikayenin nasıl devam edeceğini sana göstermek istiyorum diyerek Tanrı bize bunu anlatmak istiyor. Ama sen bu hikayeyi görmezsen, korkuyorsan hala, o zaman bu da Tanrı'nın suçu değil. Yani çünkü sen hayatında hiçbir zaman Tanrı'yı düşünmedin, Tanrı'nın sözünü okumadın, günah içerisinde yaşamaya devam ettin. Sadece sana verilen bilgilerle devam ettin. Hiç Tanrı'yla karşılaşmak istemedin. Onu tecrübe etmek istemedin. Ondan sonra korkuyorsun. Tabii korkacaksın. Çünkü ölüm korkulacak bir gerçek. Ama Yahweh Shalom'u tanırsan ölümün sadece bir geçiş kapısı olduğunu anlarsın. Çünkü niye? Mesih böyle oldu. Ölüm öldü. Ama üçüncü gün ölümden dirilerek bizim de dirileceğimizi bu şekilde müjdelemiş oldu.
Evet, burada Tanrı'yı tanımak çok önemli çünkü bahsettiğiniz gibi Tanrı'yı tanımadığımız zaman onunla ilgili kulaktan dolma bilgiler ya da şu kişinin bu kişinin dediği sözler üzerinden hareket ettiğimiz zaman ya da kendi Tanrımızı, kendi kafamızdaki Tanrı'yı, işte bencelerin Tanrısı, bence Tanrı şöyle, bence Tanrı böyle gibi bir kavram yarattığımız zaman bu tarz yanlış anlaşılmalara yol sebebiyet verebiliyor. Ama biz Tanrı'nın kendi sözü olan Mesih İsa aracılığıyla bize kendisini tanıttığını, o vahyin insan olarak beden aldığını görüyoruz. Ve Yuhanna 10. bölüm 10. ayette diyor ki, hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Yani aslında Tanrı bizi korkutmak, bizi öldürmek, bizi yok etmek istemiyor. Volkan Bey de bahsetti. Zaten öldürmek için bizi yaratmadı Tanrı. Zaten yaşamı bize o verdi. Yaşam ondan kaynaklandı. Halil'i Tanrı'yı doğru tanımak gerekiyor burada. Ve Yeremye 29. bölüm 11. ayette diyor ki, çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum diyor Rab. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar diyor. Mezmurlar 29. bölüm 11. ayette diyor ki, Rab halkına güç verir, halkını esenlikle kutsar diyor. Halil'e Tanrı'yı doğru tanımak çok önemli. Onun esenlik veren Rab olduğunu, Yahweh Shalom olduğunu ki aslında bu bölümü, bu programı yapmamızın sebebi o. Bunu anlamak, bunu tanımak ve aslında ondan ölüm ya da ondan korku bize gelmeyeceğini anlamamız gerekiyor. Temeldeki problemi aslında öncesinde çözmemiz gerekiyor. Yolcu demiş ki Alp'e cevap olarak, ölünce de esenlik yok Alp, orada da cehennem var. Alp de demiş ki, aynen, ama Hristiyanlar Hristiyanların, Müslümanlar Müslümanların, Yahudiler Yahudilerin cennete gideceğini söylüyor. Cennet de bu dünya, cehennem de bu dünyada demiş. Yolcu da bu dünyada pek cenneti görmedik ama cehennemin burada olduğu kesin diye sormuş. Ölünce de esenlik yok mu Volkan Bey?
Yani belki dünyanın yükünden kurtuluyoruz, borçlardan, borçlardan, trafikten, her şeyden kurtuluyoruz ama maalesef ölümden sonraki yaşamda da bir sonsuzluk anlayışı var. Ve o yaşamda da tanrısızsak, Tanrı'dan uzaksak, asıl umutsuzluk, karanlık o zaman bizi bekliyor. Kutsal Kitap diyor ki, diş gıcırtısı olacak. Yani bu ne demek? Izdırap, umutsuzluk, esenlikten uzak olmak anlamına gelen bir Tanrı'dan uzak bir sonsuzluk anlayışı var ki o da gerçekten üzücü. Yani şöyle düşünelim. Şimdi dünya bu haliyle zaten trafik dolu, işte para kazanma telaşı, iş hayatları vesaire hakikaten çok yorucu. Yani mezmur yazarı diyor ya, ömrümüz 70 yıl sürüyor, bilemedin 80. O da sağlıklıysak en güzel yıllar zahmetle, kederle geçiyor. Çabucak uçup gidiyoruz diye söylüyor. Yani dünyanın bu yükü var. Bir de şöyle düşünelim. Yani bu yükün daha da arttığını, yani hava sıcaklığının, şimdi küresel ısınma var, bir anda 50 derecelere çıktığını düşünelim. Yani Türkiye'yi düşünelim. Yani zaten bu Akdeniz bölgesinin çölleşmesiyle ilgili önümüzdeki 100 yılda neler olacağıyla ilgili bilim adamları açıklıyor. Şimdi düşünün. Yani 40 derece 50 derece oldu yazın. Yani bu dünyada yaşamak ister misiniz? Ve Tanrı'nın sevgisi ve ilgisi aslında buradan çekildiği zaman işte dünya bu hale gelecek. Yani Güneş'e biraz yakınlaşsak, biraz küresel ısınma kontrolden çıksa, buzullar erise dünyada değil mi? Yani kim burada yaşamak ister? Dolayısıyla aslında Tanrı'dan uzak olmamız ölümde ya da bu hayatta hakikaten bizim hayatımıza ne getirecek? Kesinlikle ve kesinlikle umutsuzluk, acı ve zorluklar getirecek. Yani dünyanın gidişatı zaten bunu söylüyor. Biz söylemiyoruz. Ve Tanrı'nın yanında olmak aslında tüm bunlara karşı bizim hayatımızda bir koruma, bir kurtuluş aslında bizim hayatımıza getiriyor. Ve oradan da Yahve Şama diye bize söylüyor. Yani yüreğindeki dertler, kederler neyse ben sana esenlik vereceğim. Ama bunu yaparken... Yahve Şalom. Pardon, Yahve Şalom. Evet,
geçen programımızda.
Evet, geçen programda kaldık. Ama bunu yaparken şöyle yapmıyor Tanrı. Koçum ben senin yanındayım, sen hiç korkma falan demiyor. Yani Mesih aracılığıyla ölümün yenildiğini ve dirileceğimizi ve onun kuracağı göksel kentte oturacağımız bize söyleniyor. Yani hani cennet cehennem deyip varsayımlar değil, tam tersi bu dünyanın içerisinde yeni bir yeryüzü, yeni bir kent yapılacağını ve Tanrı'nın orada halkıyla beraber oturacağı müjdeleniyor. Yani demek istediğim ölüm bir kapı. Ya Tanrı'yla beraber o kapıdan geçeceksin ya da yalnız başına geçip hem bu dünyanın derdinden ve sonra da tanrısızlıktan tanrısızlıkla baş başa kalıp bir karanlığın diş gıcırtısının içerisinde kalabileceksin. Ama bunu yaparken Tanrı ya işte seni böyle yapacağım diyerek değil, Tanrı hikayesi halkını kurtarmak ve İsa Mesih gibi dirilterek sonsuz hayata götürmektir. O yüzden Tanrı'nın bize esenlik veren Tanrı olduğunu hatırlatmak ve bunu bilmek son derece önemli. Çünkü Rab diyor ki kimsenin mahvolmasını istemiyor. Herkesin sonsuz hayata kavuşmasını istediğini kutsal metinler bize söylüyor. O zaman demek ki Tanrı kimsenin mahvolmasını isteyen bir Tanrı değil. Herkesin esenliğe kavuşmasını isteyen bir Tanrı olarak karşımıza çıkıyor.
Sabri Bey, Hristiyanlar sürekli şalom mu geziyor demiş. Bunu cevaplamıştık zaten. İkinci olarak da hocam, Hristiyanlar da kendi tasarısını yaratmamış mı? İsa'yı tanrılaştırmamış mı? Diye soruyorlar. Biz mi tanrılaştırdık İsa'yı?
Ya tabii bu Mesih'in tanrılığıyla ilgili bunun sonradan eleştirilmesi tabii ki tarih sayfasında özellikle 500'lü yıllardan sonra falan geriye dönüp Mesih'in İnsan doğası ve tanrısal doğasının tartışıldığı konularda Mesih'in ilahi doğası eleştirilmeye başlanıyor aslında. Ama burada Mesih'in insan doğasından farkını ortaya koyacak olursak o zaman ne diyebiliriz? Yani her insandan farkı nedir İsa Mesih'in? Yani diyelim ki işte insanlara şifa verdi. Ya her insan dua ederek belki bir mucizevi şeyler yapabilir değil mi? Yani Mısırlı büyücüleri düşünelim. Musa ile bir seviyeye kadar bazı ruhsal şeyleri tekrarladılar. Demek ki ruhsal dünyada bazı güçler var, dengeler var. O zaman insan mesela ne yapamaz? Diyelim ki su üstünde yürüyemez değil mi insan? Ama Mesih yürüdü örnek olarak. Yani 5 ekmekle 2 balığı belki 5000 kişiye kimse yetiremez ama İsa yetirdi. Başka ne diyeyim? Lazar 3 gün ölümden ölmüş ve mezarda yatarken İsa Mesih Lazar'ı tek bir sözle diriltti. Suyu örneğin bir şaraba çevirmesi hikayesinde ya maddenin özünü kimse değiştiremedi ama İsa Mesih değiştirdi. Ama tüm bunlar tartışılabilir yani. Yani liberal teoloji bunlar işte sonradan anlatıldı, hikayeleştirildi, efsaneleştirildi deyip bu anlatılabilir. Yani tamam bu hani buradan Mesih'in tanrılığını iddia etmiyoruz zaten. Ama her insanın öldüğünü biliyoruz. Yani şöyle düşün. Pascal'de de detaylı konuşuruz ama hani din bilginlerini düşün. Nerede? Yani büyük adamlar nerede? Yani işte Napolyon diyelim. O ya da işte dünyayı kasıp kavuran Cengiz Han. Yani oradan yürümüş dünyaya.
Hepsi öldüler.
Onlar nerede? Büyük İskender nerede? Hepsi öldü. Yani insandan farklı olarak o insanın kaderini değiştirebilecek kişi kim var? Yani ölümü yenebilecek kim var? İsa Mesih dirilmiştir. Yani 400'den fazla kişiye gözükmüştür. Gözükmeye devam etmektedir. İnsanlara dokunmaktadır. Yani bu tarihsel, içsel kanıtlarla doludur. O zaman İsa Mesih Tanrı yapan biz değiliz, onun dirilişidir. Yani Paulus onu söylüyor. Dirilerek ilahi doğası kanıtlanmış olduğunu söylüyor. Dolayısıyla kilise yani normal bir adamı ilahlaştırmadı. Dirilmiş olan, ölümü yenmiş olan birisini ve göğe alınmış olan birisini ilahlaştırdı ve bu da son derece doğal. Yani kim ölümü yenebilir? Tanrı yenebilir. Kim ölümü yenebilir? Tabii ki tanrısal doğaya sahip olan birisi yenebilir. Hem de ölüm için gelen, ölmeye gelen ve ölümü yenen birisi varsa o zaman sen dersin yani bu kişi insan doğasından farklıdır diyerek bu şekilde onu farklı bir noktaya koyarsın ve kilisede tabii doğal olarak dirilmiş olan Mesih aracılığıyla onu ilahlaştırdı. Tanrı olduğunu kilise onayladı. O yüzden bunu bir Hristiyanlar yapmıyor. Mesih dirilerek yapıyor. Varsa onun gibi dirilen, ölümü yenen. Tabii şeyden bahsetmiyorum yani. Eski antlaşmanın müjdelediği, beklenen kurtarıcı olması, yaptığı o mucizelerin gösterdiği öğretilerinin, ya o kadar çok kanıtlar var ki ama ben sadece o dirilişten bahsediyorum. Varsa İsa Mesih gibi ölümü yenen, dirilen, insanlara kendini gösteren ve sonra göğe alınan birisi varsa o zaman dolayısıyla o da tırnak içerisinde o da ilahlar sınıfına ait olmalıdır. Ama maalesef öyle kimse yok Mesih'ten başka.
Tabii ki biz Mesih'i ilahlaştırmadık ya da biz Mesih'in Tanrı olduğunu ilan etmedik. Bunu anlamak önemli. Mesih'in kendi yaptıkları ve aslında kendi söyledikleri önemli burada. Genelde insanlar Mesih hakkında bir şeyler söylüyorlar ama Mesih'in ne söylediğine, kendisi hakkında ne söylediğine bakmıyorlar. Ve biz aslında bu program serisi boyunca zaten Yahve ismini örneğin ikinci bölümde konu almıştık ve Yahve isminin ben benim anlamlarına geldiğini görmüştük. Ve bu da aslında Tanrı'ya özgü bir ifade olduğunu görmüştük. Ve Mesih hep kendisinden bahsederken benim diye bahsederken aslında bu Yahve ifadesini kullandığını, Grekçe'de ego eimi anlamına gelen ifadeyi kullandığını görüyoruz. Aslında Tanrı olduğunu burada vurguluyor. Bununla beraber açıkça aslında söylediği bölümler de elbette var. Yuhanna 14. bölüm 8. ayette Filipus, "Ya Rab bize babayı göster, bu bize yeter." dedi. İsa'ya söylüyor Filipus ve İsa da diyor ki, "Filipus, bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan babayı görmüştür. Sen nasıl bize babayı göster diyorsun?" diyor. Buradaki baba ifadesi de aslında Tanrı'nın özünü temsil ettiğini, o üçlü birlik kavramı içerisinde Tanrı'nın özünü temsil ettiğini biliyoruz ve görüyoruz. Haliyle bu aslında Tanrı'nın İsa Mesih'in kendisinin ilan ettiği bir şeydir. Bizim ilan ettiğimiz bir şey değildir ve o aslında ölümden dirilerek de kim olduğunu bize ilan etmiştir. Volkan Bey'in bahsettiği gibi Paskalya bölümümüz olacak ilerleyen haftalarda. Orada bunun üzerine daha derin konuşacağız. Tabii şimdi üçlü birlikten bahsettim. Belki üçlü birliğe de girmek gerekebilir. Üçlü birlikte Yahve Şalom'u görüyor muyuz diye bakmak gerekebilir belki.
Tabii ki Mesih'e baktığımız zaman Tanrı'nın bütün doğasını beden almış şekilde karşımıza çıktığını anlıyoruz. Yani asıl soru, asıl ihtiyacımız olan şey bir kitap değildir. Asıl ihtiyacımız şey Tanrı'nın aramıza gelip bizim seviyemize inip, çünkü biz ona yaklaşamıyoruz, bizim seviyemize inip bize tanrısal gerçekleri göstermesidir. Ve Tanrı'nın sözü beden alıp İsa Mesih'te yeryüzüne geldiği için biz artık Tanrı'yı İsa Mesih'te tanıma şerefine nail oluyoruz. Yani daha başka tanıyamayız değil mi? Yani kim var böyle iddiası olan Tanrı'yı gördüğünü, net bir şekilde gördüğünü iddia eden kim var? Kimse yok.
Evet.
Yani kimse ve zaten kutsal kitapta diyor göksel baba hiç kimse tarafından görünmemiş. Ama İsa Mesih onun kim olduğunu, senin okuduğun ayetlerde de bize anlattığı gibi kim olduğunu şimdi bize gösteriyor. Bizim anlayabileceğimiz şekilde bizi anlatıyor. Hem bunu yapıyor hem de bizi temsil ederek aslında bizi Tanrı'yla barıştırma işini ya da çarmıhtaki ölümüyle bunu yerine getiriyor. İşte demek ki tek bir çare var, tek bir yer var. O da Tanrı'nın yeryüzüne gelip bize konuşması, bize yol göstermesi. Yani başka bir alternatife sahip değiliz. Yani ne demek istiyorum? Yani kimse, İsa Mesih yok diyelim, kimse göğe çıkıp Tanrı'nın yanına inemez, gidemez. Tanrı ancak Sina Dağı'na indiği gibi, Musa'ya yaklaştığı gibi yaklaşmalı ki Musa ondan bir şey alıp halkına verebilsin. Ve bizim için de aynı. Dolayısıyla Mesih Tanrı'nın duasını bize getirmiştir. Tanrı'nın duasını bize açıklamıştır. Ve dolayısıyla ondan başka bir alternatifimiz, Tanrı'yı tanıyabileceğimiz bir alternatifimiz yok. Ha, şunu söyleyebiliriz. Başka vahiy iddiaları yok mu? Var. Ama onlar tamamen bir varsayım. Ne demek istiyorum? Kesinliği kanıtlanmış bir şey değil. Peki Mesih bunu nasıl kanıtlıyor? Evet, Mesih kim olduğunu iddia ediyor. Öğrencileri de bocalıyorlar. Evet, onun kim olduğu ile ilgili onun peşine takılanlar var. Ama önemli olan şey, ölümü yenerek Mesih kim olduğunu, ilahi doğasını, tanrısal doğasını ilan etmiş oluyor. Şimdi o zaman buna nasıl bir eleştiri getiriyorlar? Bu sefer diyorlar ki Mesih çarmıhta ölmedi. Ama o zaman dirilen kim? Mesih o evet. Ölmediyse. Yani diyelim ki Petrus'un yerine kendimizi koyalım. Ya Petrus, sen şimdi çarmıhta, ya da Yuhanna'yı düşünelim. Elçi, İsa'nın göğsüne yaslanan öğrenci. Çarmıhta ölüyor İsa Mesih. Sen oradasın. Ve İsa'nın annesi de orada. Meryem orada bedensel olarak. Ve diyor ki işte annen, işte oğlun diyerek onları anne oğul olarak birbirlerine bağlıyor İsa Mesih çarmıhta. Ve sonra tamam, Yuhanna'dan gizlenmiş, hani o çarmıhta değişmiş, Yahuda İskariot olmuş vesaire. O zaman 3 gün sonra Yuhanna bir İsa daha görüyor. Bu sefer İsa diyor ki ellerime bakın, çivi izleri var. Kutsal Ruh diğer bütün yaraları iyileştiriyor alnındaki. Evet. Ama bir de böğründeki yarayı bırakıyor ki insanlar onun ölen İsa Mesih olduğunu görsün. O zaman burada bir şey yok mu? Bir problem yok mu? Var tabii ki. Çünkü ölen de o İsa Mesih'ti, dirilen de İsa Mesih'ti. Ve bu şekilde aslında İsa Mesih ilahi vahiy olduğunu, sözün insan bedeninde geldiğini, Tanrı'nın aramıza geldiğini bu şekilde mühürlemiş, doğrulamış oluyor ki hiçbir insanın erişemeyeceği bir güç olduğunu, ölümü yenerek bize göstermiş olduğunu bu şekilde kanıtlıyor. Dolayısıyla alternatifsiz bir gerçekle karşı karşıyayız. Yani bunu söyleyebiliriz.
Evet.
Hani o biz şöyle düşünüyoruz. Ya işte iddialar var, kitaplar var. Yok. Alternatifsiz bir gerçekle karşı karşıyayız. Çünkü onun gibi dirilebilecek, ölümü yenebilecek bir şahısla karşılaşmadık. Hepsi ölüyor. Hepsi öldü. Elişa peygamber kanserden öldü. Musa yaşlıktan öldü. Hepsi ölüyor. Yakup yaşlıktan ölüyor. Yusuf yaşlıktan ölüyor ama Mesih bizim için ölüyor. Ölüme katlanıyor ama üçüncü gün diriliyor. Dolayısıyla alternatifi olmayan bir gerçekle karşı karşıyayız. O zaman bu gerçeğin içinde ne var? Yahve Şalom. Yani bu gerçek sizin yüreğinizde esenlikle doğrulanacak. Ne kadar güzel değil mi? Peki nereden bileceğiz doğru olduğunu? Rab'be gelirsen, Mesih'e gelirsen, dua üstü bir Yahve Şalom'un esenliği senin doğru yolda olduğunu sana gösterecek. Gökten gelen bir huzur, gökten gelen esenlik ve bedenine de şifa verecek diye harika bir müjde Rab kendi ismi aracılığıyla bize açıklıyor.
Evet, Mesih'in dirilmesi çok önemli. Siz de bahsettiniz zaten. Ve 1. Korintiler 15. bölüm 14. ayette diyor ki Mesih dirilmemişse bildirimiz de imanınızda boştur. Yani hiçbir inancın kitabında, kaynak kitabında böyle bir şey yazmaz. Yani bu o kadar gerçek bir şey ki Mesih dirilmemişse bildirimiz de imanımızda boştur gibi bir şey ortaya atabiliyor. Yani böyle bir şey, kaynak. Üçlü birlikte Yahve Şalom nasıl diye bakmamız gerekirse, aslında üçlü birlik kavramında onu görüyor muyuz? Onu sormuştum aslında. Baba kavramını aslında esenlik veren Tanrı olarak görebiliyoruz ve İbraniler 13. bölüm 20. ayette diyor ki esenlik veren Tanrı, aslında orada yine Elohim ifadesini görüyoruz ki ilk bölümde bunu konuşmuştuk. Tanrı'nın özünü esenlik veren olarak görüyoruz. Yeşaya 9. bölüm 6. ayette çünkü bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek ve ilerleyen bölümlerde onun adı esenlik önderi olacak diyor. Harika üçlü güçlü Tanrı, ebedi baba gibi önemli ifadeler var. Yine Mesih'in tanrılığını vurgulayan. Ve burada oğlun da aslında esenliği barındırdığını, Yahve Şalom ismini barındırdığını görüyoruz. Son olarak da 4. bölüm, Efesler 4. bölüm 3. ayette ruhun birliğini esenlik bağıyla korumaya devam edin diyor. Burada da aslında ruhun esenliği barındırdığını da burada Yahve Şalom ismini barındırdığını da burada görmüş oluyoruz. Yani üçlü birliğin içerisinde de bu Yahve Şalom ismini Kutsal Kitap'ta karşımıza çıktığını görüyoruz. Ve aslında zaten hep söylüyoruz, en başından beri biz tek bir Tanrı'dan bahsediyoruz. Evet. Tek bir Tanrı'yı ilan ediyoruz ve Tanrı'nın isimlerini konu alıyoruz. Simidi isimli kullanıcı da İsa Rab, tek Rabbimizdir. Tek doğru ışık ve yol vardır. O da İsa'dır demiş. Aslında buradaki vurgularımızın temel sebebi de budur zaten. Yani üçlü birlik kavramının içerisinde de bunları görüyoruz. Ve bütün bu isimlerin Mesih İsa'da tamamlandığını görmüş oluyoruz. Peki Tanrı esenlik sağlayan mıdır, yoksa Tanrı esenliğin kendisi midir Volkan Bey? Çünkü birkaç kaynakta aslında esenlik bir kişidir ve o da İsa'dır gibi bir vurguyla karşılaştım. Halil'e, Tanrı esenliğin kendisi midir? Böyle diyebilir miyiz?
Tabii diyebiliriz. Tabii burada çok felsefi bir cevap vermekten ziyade Tanrı'nın doğasının şöyle olduğunu farz edelim. Yani Tanrı'nın yüreğinde, Tanrı'nın kişiliğinde esenlik bir bütün. Ve hani Tanrı yeni bir ruh haline bürünüp esenlik veren bir Tanrı olarak gözükmüyor. Onun doğasının içerisinde şifa, esenlik, daha sonra bir sürü isimden bahsedeceğiz. Bunların hepsi kendi doğasının içinde olan şeyler. Ve dolayısıyla Tanrı dediğiniz zaman, Tanrı'ya yaklaştığınız zaman, gerçek Rab'be yaklaştığınız zaman ondan esenlik otomatikman ortaya çıkar. Yani mesela bununla ilgili çok güzel bir örnek var. 12 yıllık kanaması olan bir kadın İsa Mesih'e gidiyor. Ve İsa Mesih'in eteğine dokunuyor. Giysisinin eteğine dokunduğu zaman İsa Mesih diyor ki, içinden bir güç aktığını hissettim. Yani Rab bunları vermek için yeni bir karaktere bürünüp seçenekleri ya da duaları değerlendirmiyor. Onun hayatından, onun karakterinden bunlar doğal olarak insanlara akıyor. Yeter ki insanlar onu tanısın, insanlar ona gelsin. Ve dolayısıyla bunlar onu anlatan sıfatlar. Yani bunlar odur. Rab o yüzden kendisi diyor ki Yahve Şama, ya yani ben oradayım. Ya yani orada olacağım. İnsanlara kendimi göstereceğim. Ve Yahve Şalom derken esenlik veren Rabbim diyerek kendi kimliğini bu isimle açıklıyor. Yani şuna benziyor. Biz bazen trafikte gidiyoruz. Arkadan bir bakıyorsun, bir siren sesi ve üzerinde ambulans yazıyor. O zaman yol veriyorsun, değil mi?
Evet.
O isim o arabanın ne olduğunu bize anlatıyor. Kim olduğunu anlatıyor. Ve dolayısıyla Tanrı'nın ismi Yahve Şalom da Tanrı'nın kim olduğunu bize anlatıyor ki ambulansa yol verdiğimiz gibi Tanrı'dan ne geliyorsa onu alabilmek için yüreklerimizin kapısını açalım. Ve dolayısıyla burada hepsinin bir bütün olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Yani Tanrı'nın ismi kendisidir. Dolayısıyla açıklanan vahiy Tanrı'nın kendisi olduğunu biliyoruz. Ve Tanrı tüm bunları yaparken, bize şifa verirken, esenlik verirken başka bir şeye kişiliğinden çıkarak bunu yapmaz. Kendi kişiliğinden akarak doğal olarak bize bunu sunar.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, canlı yayınımıza sorularınız ve görüşlerinizle, yorumlarınızla katılabilirsiniz. Bunun için YouTube canlı yayın sayfamızın, Radyo Maranata canlı yayın sayfasının sohbet bölümünü aktif olarak kullanabilirsiniz. Bununla beraber Instagram'da da @radyomaranata adresinde en son isimler ve gizemler canlı yayın paylaşımının yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. İsimler ve gizemler hashtagini burada kullanabilirsiniz. Ya da hashtag olmadan da tabii ki yazmak istiyorsanız yazabilirsiniz. Bugün Yahve Şalom ismini ele alıyoruz. Ve Yahve Şalom isminin aslında esenlik veren Rab, esenlik veren Tanrı anlamına geldiğini biliyoruz. Ve bu ismi ilk defasında Kutsal Kitap'ta Eski Ayet içerisinde Hakimler 6. bölümde görüyoruz. Orayı belki şimdi okumamız gerekebilir yayın içerisinde. Gideon nu görüyoruz orada ve şöyle diyor orada: İsrailler yine Rabbin gözünde kötü olanı yaptılar. Rab de onları 7 yıl süreyle Midyanlıların eline teslim etti. Midyan boyunduruğu İsraillilere öyle ağır geldi ki dağlarda kendilerine sığınaklar, mağaralar, kaleler yaptılar. Ekin ektikleri vakit Midyanlılar, Amalekliler ve öbür doğulu halklar topraklarına girip ordugah kurarlardı. Ekinleri yok ederlerdi, koyun, sığır, eşek gibi geçim kaynağı olan her şeyi alırlardı. Hayvanları ve çadırlarıyla birlikte çekirge sürüsü gibi gelirlerdi. Adamları, develeri saymak olanaksızdı. Yakıp yıkmak amacıyla toprakları işgal ederlerdi. Midyanlılar İsrail'i öyle yoksul düşürdüler ki İsrailliler Rab'be yakarmaya başladılar. Burada niye görüyoruz? Aslında İsrail halkının Tanrı'dan uzaklaştığını ve bunun sonucunda bir yine esenlik olmayan bir durum, bir keder yaşandığını, bir acı yaşandığını ve bir aslında halkın boyunduruğu altına tekrar girmiş olduklarını görüyoruz. Ama yine de Rabbe yakardıklarında 7. ayette diyor ki Midyanlılardan ötürü İsrailler Rabbe yakarınca Rab onlara bir peygamber gönderdi. Peygamber onlara şöyle dedi: İsrail'in Tanrısı Rab diyor ki sizi Mısır'dan ben çıkardım. Köle olduğunuz ülkeden ben getirdim. Mısırların elinden, size baskı yapanların hepsinin elinden sizi ben kurtardım. Onları önünüzden kovdum, topraklarını size verdim. Size dedim ki ben Tanrınız Rabbim. Topraklarında yaşadığınız Amorların ilahlarına tapmayın ama sözümü dinlemediniz. Ve bu noktada aslında Gideon karakteriyle karşılaşıyoruz. Aslında korkarak, saklanarak, yayının başında söylediğimiz gibi Midyanlılar gelip işte zarar vermesin diye ya da ordugahlarına girmesin diye korkarak, saklanarak, kendini belli etmeden bir üzüm çukuru içerisinde aslında saklandığını görüyoruz. Orada buğday dövüyor. Öyle ki buğdaya bir zarar gelmesin, hasatına bir zarar gelmesin diye. Diyor ki Rabbim meleği gelip Aviezerli Yoaş'ın Ofra kentindeki yabanıl fıstık ağacının altında oturdu. Yoaş'ın oğlu Gideon buğdayı Midyanlılardan kurtarmak için üzüm sıkma çukurunda dövüyordu. Rabbim meleği ona görünerek ey yiğit savaşçı Rab senin nedir dedi. Gideon ey efendim eğer Rab bizimle ise bütün bunlar neden başımıza geldi diye karşılık verdi. Atalarımız Rabbim bizi Mısır'dan çıkardığını söylemediler mi? Bize anlattıkları Rabbim bütün o harikaları nerede? Rab bizi terk etti, Midyanların eline teslim etti diyor. Rab Gideon'a dönüp kendi gücünle git İsrail'i Midyanların elinden kurtar dedi. Seni ben gönderiyorum. Ve Gideon ey efendim ben İsrail'i nasıl kurtarabilirim diye karşılık verdi. Ait olduğum boy Maneşe oymağının en zayıf boyudur. Ben de ailemin en genç adamıyım diyor. Ve sonrasındaki ayetlere baktığımız zaman tabii belki çok uzatmak dinleyicilerimizi sıkabilir ama sonrasındaki ayetlere baktığımız zaman Rab Gideon'a diyor ki ben seninle olacağım. Midyanlıları tek bir adamı yener gibi bozguna uğratacaksın diyor. Sonrasında aslında Gideon'un gerçekten Tanrı'dan gelen bir melek olup olmadığını burada bir şekilde sorguladığını ve bundan emin olduğunu görüyoruz. Ve sonrasında Gideon gördüğü kişinin Rabbin meleği olduğunu anlayınca eyvah egemen Rab meleğinin yüzünü gördüm dedi ve bir korkuya kapılıyor ve Rab sana esenlik olsun korkma ölmeyeceksin diyor ve tam bu noktada 24. ayette Gideon bugün üzerinde konuştuğumuz aslında Rab'be bir sunak yapıyor ve sunağa Yahve Shalom yani esenlik veren Rab ya da Rab esenliktir anlamına gelen o ismi veriyor. Ve sunağı aslında bugün de görebiliyoruz. Bununla beraber aslında şunu görüyoruz. İşte Gideon bir şekilde Tanrı'yla karşılaşınca bir korkuya kapılıyor. Yani kutsal kitapta bu deneyimleri çok görüyoruz. Bunu neden biz yaşıyoruz? Yani esenlik veren Tanrı bize yaklaşıyor. Ama biz korkuyoruz, çekiniyoruz. Bunun altında yatan şey nedir Volkan Bey?
Tabii ki Gideon özelinde adam zayıf hissediyor. Yani güvensiz, sürekli kaybeden tarafta, hasat zamanı gelip işte etraftaki çapulcular, düşmanlar, Tanrı karşıtı putperest uluslar geliyorlar, hasatı alıp gidiyorlar. Yani senin gücün yok, çaresizsin. Ve sürekli bu tekrarlandığı zaman tabii ki değersiz hissediyorsun kendini. Yani bugün de aslında böyle hissetmemiz çok doğal. Yani çalışıyorsun. Hiçbir şey satın alamıyorsun. Yani hiçbir şekilde refaha ulaşamıyorsun. Her yaptığın işte problem çıkıyor. Ay sonunu getiremiyorsun. Böyle bir değersizlik içerisinde birisi gelip şöyle dese ya gel ben sana $1 milyon vereceğim dese sen dersin ya bu böbreğimi mi çalacak dolandırıcı mı? Yani bana iyilik gelmez diye düşünüyorsun. Çünkü artık değersizlik o kadar DNA'na işlemiş ki ve bu değersizlik senin bir hayat biçimin oluyor. Ve şimdi bu değersizliğin içerisinde bir değer görmek, bunu anlamak hakikaten kolay değil. İşte o yüzden Rab esenlik vererek, huzur vererek, onun yüreğine aslında şalom vererek, esenlik vererek bu şeyi doğruladığını, yani doğru yolda olduğunu ona hissettirmek istediğini aslında burada gösteriyor. Demek ki Gideon da değersiz hissediyor. Yani layık olmadığını hissediyordu. Bugün de birçok insan, yani mesela birisi dese ki Tanrı'yı görebilirsin dese dersin yani ben peygamber değilim, ben özel biri değilim, nasıl böyle bir şerefe nail olabilirim? Ama kutsal kitap diyor ki her insan bunu ruhsal bir karşılaşma, Tanrı'yla yakınlaşma, böyle bir tecrübe yakalayabilir diye kutsal kitap bunu söylüyor. Ama işte biz hayata değersizlikle bakıyoruz, bu dünya görüşü DNA'mıza işlemiş. Tanrı çok uzakta, ben çok kaybolmuş haldeyim, değersizim ve böyle bir değere yaklaşamam diye düşündüğümüz zaman, bu dünya görüşüyle baktığımız zaman her şeyi öyle okuyoruz. Gideon da öyle okuyordu. Ama demek ki yüreğimizde bir netliğe ihtiyacımız var. Yüreğimizde gerçekten bunu kabul etmeye, evet bu doğrudur diyebilmeye, ruhta bir onaya ihtiyacımız var. O da Yahve Şolom aracılığıyla, esenlik aracılığıyla yüreklerimizde ortaya çıkıyor.
Evet. YouTube'dan Alp Bey demiş ki, niye başka bir millet yok muydu tüm dünyaya esenlik vermek yerine, neden sadece onlara? Herhalde İsrailler diye burada tarihi bir metin olduğu için oradan bahsediyor.
Bu İbrahim'in soyu hikayesidir. Yani eski antlaşma metinleri İbrahim'in soyunun hikayesidir. Ama İbrahim'in soyunun seçilmesi ve İbrahim soyunun bu kadar İbrahim soyundan bahsedilmesinin temel amacı kurtarıcının gelip bu Tanrı'nın esenliğinin bütün uluslara ulaşabilmesi içindir. Dolayısıyla tabii bu hikayede yaratılış 6. bölüm gibi meleklerin insan kızlarıyla evlenmesi, Tanrı'nın kurtarıcının gelmesi için hazırladığı o yolun şeytan tarafından bozulmak istenmesiyle ilgili bazı yorumlar var. Yani Mesih'in gelişinin engellenmesi ve insan DNA'sının bozulması söz konusu. Ya bugün de onu görüyoruz. Yani cinsiyet belirsizliği dünyada almış başına gidiyor. Ve bu şekilde bakıyorsunuz. Aslında yaratılışın temellerine saldıran bir düşünce bu. Ama Tanrı ne yapıyor? O karmaşanın içerisinde gerçekten İbrahim ve soyunu kullanarak o insan DNA'sını koruyor ve o şekilde kurtarıcının insan olarak gelmesini ve insanın üzerindeki günah yükünü kendi üzerine alarak bütün insanlığı kurtarması için bu kurtuluş yolunda bir aileyi seçerek bu bütün hikayeyi işte o şekilde okuyoruz.
Tabii ki burada hani tarihsel bir metin olduğunu da unutmamak gerekiyor. Burada aslında Tanrı bir milleti seçmiyor. Bu çok önemli bir vurgudur. Aslında bir kişiyi seçiyor, İbrahim'i ve İbrahim'den bir soy yaratıyor aslında. Kendisini izleyecek, kendisini adanmış ve aracılığıyla aslında diğer uluslara da bereket olacak, diğer uluslara da bir örnek olacak bir soy yaratıyor. Ve burada aslında İsrail ifadesinin aslında Yakup'tan geldiğini görüyoruz. Yakup'un sonradan İsrail adını aldığını ve Tanrı'nın ona bu ismi verdiğini görüyoruz. Ve İsrail oğulları diye bu halk aslında anılmaya başlanıyor. Aslında burada bahsettiğimiz şey şu an günümüzdeki devlet yapıları anlamında değil. Aslında tarihsel olarak Tanrı'nın halkı olan, Tanrı'nın İbrahim'den yarattığı ve Yakup aracılığıyla isim babası olduğu o halk olan şeyden bahsediyoruz, süreçten bahsediyoruz. Yoksa Tanrı'nın böyle bir ırkçı bir Tanrı yapımız yok. Daha önceki bölümlerde konuşmuştuk. Mesela Vahiy 5. bölüm 9. ayette diyor ki, evet, aslında Tanrı'ya, Mesih'e bir ezgi söylüyorlar. Diyor ki, tomarı almaya, mühürlerini açmaya layıksın. Çünkü boğazlandın ve her kanınla, her oymaktan, her dilden, her halktan, her ulustan insanları Tanrı'ya satın aldın diyor. Yine Vahiy 7. bölüm 9. ayette, bundan sonra gördüm ki, Yuhanna görümünden bahsediyor. Bundan sonra gördüm ki, her ulustan, her oymaktan, her halktan, her dilden oluşan, kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir kalabalık tahtın ve kuzunun önünde duruyordu. Hepsi de birer beyaz kaftan giymişti. Ellerinde hurma dalları vardı. Bu önemli bir nokta. Yani Tanrı'nın burada ayrımcılık yaptığını böyle bu şekilde algılamayalım lütfen bunu. Romalılar 2. bölüm 11. ayetten paylaşmış. Mesut Bey demiş ki, çünkü Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz. Çok teşekkür ediyoruz bu ayeti paylaştığı için. Peki Tanrı bize esenlik vaat ederken Volkan Bey aslında hiçbir sıkıntıyla karşılaşmayacağımızı mı vaat ediyor, yoksa ne vaat ediyor bize?
Zaten dünyada sıkıntı var. Yani doğar doğmaz aslında ağlayarak doğuyoruz. Çünkü dünyada sıkıntılar her zaman var. Hastalıklar var, zorluklar var. Tanrı bizi dünyadan henüz almadı. Dünyada yaşamaya devam ediyoruz ama Tanrı'nın esenliği bu sıkıntılar içerisinde imanımızı koruyabilmek. Gerçekten doğaüstü bir esenlikle, huzurla yaşayabilelim ve Tanrı'nın müjdesini duyurabilelim diye Tanrı bize esenlik vermeye devam ediyor. Yani bu müjde şu demek değil, yani zengin olacaksın demek değil. Yani zaten hani dünyanın bir mutluluk ve huzur getirmediğini zaten biliyorsak, demek ki parayla ya da şunla bununla saadet olmayacak. Dolayısıyla Tanrı ne yapmak istiyor? Evet, bu dünyada bize öyle bir huzur vermek istiyor ki, dünyada evet para kaybediyoruz, şu oluyor, bu oluyor, ama bu göksel huzurumuz, esenliğimiz hiç kaybolmuyor. Ve bu şekilde insanlara şunu diyoruz, yani ben esenliğimi, sevincimi başka bir yerden alıyorum, gökten alıyorum ve insanlar bunu görünce diyorlar ki ya bu senin sevincin ne, kaynağı ne? Niye bu kadar huzurlusun? Niye bu kadar mutlusun? Biz antidepresanlarla yaşarken, paramız varken mutlu olamazken sen hiçbir şey sahip değilsin ama her şey sahipmiş gibi bir mutlulukla yaşıyorsun diye sordukları zaman işte o zaman biz İsa Mesih'e aitiz. İsa Mesih bize esenlik verdi diyerek Yahve Şalom'un kim olduğunu biz onlara anlatıyoruz. Dolayısıyla Tanrı'nın yapmak istediği şey ne? Nasıl İbrahim'i seçip o putperest dünyada bir soy ortaya çıkardıysa şimdi de Tanrı bizim aracılığımızla insanlara o Yahve Şalom'un kim olduğunu, yani İsa Mesih'te bulunabileceğini anlatmak istiyor. Dolayısıyla Tanrı'nın amacı nedir? Sıkıntılardan bizi korumak, kurtarmak değil, sıkıntıların yüreğimizdeki yansımalarını kurtarmak, onların durumlarını değiştirmek ve yüreğimizi korumak ve bu şekilde sıkıntıların ortasında esenliğimizi kaybetmeden yürümeye, ruhsal hayatımızı sürdürmeye devam ediyoruz.
Aslında daha büyük bir özgürlük, yani kalıcı bir özgürlük veriyor, koşullara bağlı olmayan bir esenlik verdiğini burada görüyoruz. Ve zaten İsa Mesih'in kendisi de söylüyor Yuhanna 16. bölüm 33. ayette, dünyada sıkıntınız olacak ama cesur olun, ben dünyayı yendim. Aslında Gideon'a söylediği şeye benzer. Yani ben sana cesaret vereceğim. Ben sana yardımcı olacağım. Sıkıntın olacak belki ama ben senin yanında
sıkıntısız
olacağım.
Sıkıntısız bir yer yok. Sıkıntısız bir ülke, bir problem olmayan bir dünya, bir memleket yok. Her yer aynı. İşte İngiltere'ye gidiyorsun. Orada da göçmen krizi var. Amerika'ya gidiyorsun. Orada göçmen krizi var. Habere okuyorsun. İşte Venezuela'ya uçamıyorsun. Çünkü davetiye istiyor. Yani dünya hakikaten eskisi gibi yaşanılabilir. Ya da başka bir yere gidersek bu sıkıntılarımızdan kurtulabileceğimiz bir konumda değil. Dünya hakikaten Tanrı'nın müjdesinin ortaya çıkması için sıkıntılar aracılığıyla insanların yüreklerini sıkıştırmaya devam ediyor. Ama bu sıkışma da işte yeter ki Tanrı'ya dönelim, Tanrı'yı arayalım. İşte bu da sıkıntılarda bir fırsata dönüşüyor Tanrı'nın egemenliğinde. Ama yok, sıkıntılarda Tanrı'yı aramaktan imtina edersek herhalde hayatımız zaten zor, daha da zor ve çekilmez hale geliyor. Ama daha da üzücüsü, hem kendi hayatımızı çekilmez hale getiriyoruz esenlikten uzak. Evet. Hem de başkasına da, eşlerimize, çocuklarımıza ve sevdiklerimize de maalesef hayatı zehir ediyoruz. İşte haberi açıyoruz, adam karısını öldürüyor, işte şu bu.
Evet.
Bu ne demek? Yani hem esenlik senden uzaklaşıyor, sen de başkasına zarar vererek bu günahın böyle bu şekilde zincirleme etkisiyle hayatı başkalarına da mahvediyorsun. Bunun tek yolu işte esenlik veren Rabbi tanımaktır. O zaman sen insanlara huzur vermeye ve umut vermeye başlıyorsun. Tanrısız bir hayat, Adem'le Havva'da da gördüğümüz gibi beyhude, alın teri dökerek, zorlanarak ve ölüme katlanarak bir yaşamak zorunda kalıyoruz. Ama İsa Mesih'in müjdesi bugünlerde ne kadar değerli olduğunu, güçlü olduğunu tekrar bize hatırlatıyor. Ölümü yendi ve ilahi doğasını bize bir kere daha açıkça gösterdi.
Evet, aslında bir vaizin bir sözü var. Thomas Watson diyor ki güvenlik tehlikenin yokluğunda değil, Tanrı'nın varlığında yatar diyor. Aslında bizim ihtiyacımız olan şey Tanrı'nın varlığıdır ve Tanrı'nın varlığı bize o esenliği veriyor. Tabii. Koşulların değil, yani koşulların bize yarattığı etkiden
ziyade. Koşullar çok değişken. Yani bakın izleyiciler, dinleyicilerimiz de bunu, Kuzey Kore'de daha yeni bir füze denemesi yaptı ve nükleer savaşla ilgili işte Rusya'da bir açıklama yaptı. Yani şu anda bir anda mesela Vahiy kitabında diyor ki bir Pelin diye bir yıldız düşüyor. Suların üçte birini acılaştırıyor. Bu Pelin Rusça'da nükleer demek, biliyor musun? Ve Yuhanna Vahiy kitabına bakıyor. Yani gökten bir yıldız düştüğünü görüyor. O çağda füze ne bilmiyor Yuhanna. Yani demek ki gökten bir füze düşecek. Belki suları acılaştıracak, bilmiyoruz. Ama bu yarın ne olur bilmiyoruz. Yani yarın olabilir mi? Bir gecede olabilir mi? Bir gece Ukrayna Savaşı başladı, bir gece de Covid başladı, bir gece de deprem oldu, insanlar yaşamlarını kaybetti. Dolayısıyla o kadar değişken bir hayatın içindeyiz ki yarın ne olacağını bilmiyoruz. Zaten yarının kaygısı yarın olsun diyor Kutsal Kitap ama bize düşen şey bugün. Yani bugün bu programı dinliyorsak eğer, evet, Tanrı kimdir? İsa Mesih gerçekten Tanrı mıdır? İsa Mesih neden öldü? Nasıl dirildi? Bunu öğrenmek için Tanrı'nın çağrısı yüreklerimize yankılansın ve bunu bir fırsat olarak bilelim ki işte o zaman Yahve Şalom, yani gerçek tanrısal esenliğe yaklaşalım.
Evet, kısa bir bilgi vermek istiyorum. Aslında kaydedilmiş tarihe baktığımız zaman, kaydedilmiş tarihin başlangıcından bu yana dünya tam olarak %8'den az bir süre barış içerisinde olmuş. Esenlik içerisinde olmuş, parantez içerisinde. Ve kaydedilmiş tarih boyunca 3530 yılın sadece 286 yılı barış içerisinde geçmiş ve dahası 8000'den fazla barış antlaşması yapılmış ve ihlal edilmiş. Ve bu dönemde 3.64 milyar insanın öldüğü büyük ve küçük 14.351 savaş olmuş. Bu da aslında ne kadar esenliğe ihtiyacımızın olduğunu ve bunu bizim beceremediğimizin en büyük kanıtlarından biri. Peki Volkan Bey, bir son bir soruyla bitirmek istiyorum aslında. Günümüzde antidepresan kullanımının çok ciddi oranda arttığını maalesef gözlemliyoruz. Peki genel bir özet yapmamız da gerekirse aslında biz bu kaygı bozukluğu yaşadığımızda yoğun stres altındayken, gelecek kaygıları yaşıyorken esenlik yoksa yaşamımızda ne yapabiliriz?
Birincisi, durumumuzu kabul etmeliyiz. Yani zorluklar ve sıkıntılar, diyelim ki bir kaygılı bir hayatınız var, mutsuzsunuz ve antidepresan alıyorsunuz. Bu bize ne anlatıyor? Yani bu ne kadar güçsüz olduğumuzu, çaresiz olduğumuzu, yardıma ihtiyacımız olduğunu ve bir kurtarıcıya ihtiyacımız olduğunu aslında bizim hayatımızda megafonla bağırmış oluyor. Ya yani Tanrı'ya ihtiyacım var. Birincisi, bunu kabul et. Yani sen Tanrı değilsin, yardıma ihtiyacın var ve Tanrı sana yardım ediyor. Aslında bunu görmemiz için iyi bir fırsata dönüşüyor. İkincisi, Tanrı'nın nasıl çalıştığını öğren. Yani mesela diyelim ki alkol tedavisi görüyorsun, işte bir kliniğe gidiyorsun vesaire vesaire. Bunu sana anlatıyorlar ve bu süreci biliyorsun ve sonra başlıyorsun. Aslında Tanrı hayatımızda da böyle çalışır. Yani sözü aracılığıyla Rab çalışıyor. Demek ki gerçekten Tanrı'dan esenlik almak istiyorsan ve hayatındaki bu ruhsal olarak çökmeyi ya da ruhsal kötü gidişi değiştirmek istiyorsan, Tanrı'nın sözü aracılığıyla bütün bunlar değişebileceğini öğren. Yani çünkü Tanrı sözüyle çalışıyor. Neden? Gerçekten Tanrı'ya güvenmek istiyorsan onun sözüne güvenmelisin. Kendi Tanrı anlayışına güvenemezsin. Vaiz kitabında Süleyman Büyük Kral ne diyor? Büyü yapıldıktan sonra, pardon, yılan soktuktan sonra büyü işe yaramaz. Yani korunmak istiyorsan ve gerçekten başını beladan kurtarmak istiyorsan önce söz, önce doğru olanı yapmalısın. Antik çağda büyüden medet umarak yılan zehrinden korunmaya çalışıyorlardı. Ama iş işten geçtikten sonra artık anla ki geç kaldın. O zaman tekrar başa dön. Yani evet. Tanrı nasıl çalışıyor? Önce Rab sözü aracılığıyla hayatına giriyor. Sözün içerisinde kendi varlığı var ve sözüyle, antlaşmasıyla, yani o vaatleri demektir sözü, o şekilde senin hayatında çalışmaya var. Yani demek istediğim, kutsal kitabı oku. Kutsal kitabı oku ve buradaki Tanrı'yı hayatına çağır. Ve o zaman Rab'bin vaatleri hayatında çalışmaya başlıyor. Sonra bağışlamadığın kişiler varsa lütfen bağışla. Çünkü bağışlamamak bize acılık getiriyor. Ve bir yerel kiliseye katıl. Bir topluluğa katıl. Evet. Çünkü Hristiyan hayatı tek başına evde sürdürebileceğin bir şey değil. Hizmet eden bir kainlik işidir. Kilisede olman gerekiyor. Bir paydaşlık içinde olman gerekiyor. Ve sonra Tanrı'nın sözünde ilerlemeye devam et. Ve bu şekilde bu cendereden, bu esenlik olmayan bu kaygısal hayatın içerisinden çıkacaksın. Ama çoğu zaman ne yapıyoruz? Tanrı'nın sözünü es geçiyoruz. Tamam, belki hayatımızdaki zorlukları, tükenmişliği kabul ediyoruz ama ikinci olarak da Tanrı sözünü hayatımıza almıyoruz. Yine Tanrı gelsin beni iyileştirsin, Tanrı gelsin. Zaten Tanrı seni iyileştirmek istiyor da sen doğru bir şekilde onu çağır ki hayatına, o zaman seni iyileştirsin. Ama yine kibirle davranıyoruz. Gelsin iyileştirsin beni, gelsin iyileştirsin. Yerel kiliseye katılamıyoruz çünkü bu işin pahası var. Kim ne der? O beni görürse kiliseye gittiğimi nasıl söylerim diyerek. Komşuları düşünüyoruz. İmtina ediyoruz. Sonra ne oluyor? Sonra kendi o cenderemizde, o döngünün içerisinde kalmaya, antidepresanlarla devam ediyoruz. Sonra Tanrı beni iyileştirmiyor. Hayır, sen doğruları yapmadın. Hayatına Tanrı sözünü yeteri kadar almadın. Ve o boşluk içerisinde bu sıkıntılar var olmaya devam ediyor. Dolayısıyla kabul et hayatında Tanrı'ya ihtiyacı olduğunu ve Tanrı'nın sözüne yer aç ve Tanrı'ya yer aç ve o şekilde Tanrı'nın sözünü uygula ki hayatında bir dönüşüm, bir değişim başlasın.
Bu dönüşümün anahtarının da Mesih İsa'da yattığını bir kez daha vurgulayalım. Markos 4. bölüm 39. ayette İsa kalkıp rüzgarı azarladı, göle sus, sakin ol dedi. Rüzgar dindi, ortalık süt liman oldu diyor. Aslında bir teknedeler ve fırtına çıkıyor, çok yoğun bir fırtına ve öğrenciler korkuyor. Ve İsa kalkıp aslında gölü azarladığını görüyoruz burada.
Ve azarlarken cinleri azarlamasıyla aynı kelimeyi kullanıyor. Sanki cini azarlar gibi insanın başına gelecek felaketleri Tanrımız böyle öfkeyle, nefretle azarlıyor.
Evet, Volkan Bey ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, İsimler ve Gizemler programının bir bölümünün daha sonuna geldik. Bu programımızda Yahve Shalom ismini konu aldık. Bu ismin Rab esenliktir, esenlik veren Rab gibi anlamlara geldiğini gördük. Ve esenlikten uzak yaşayışlarımızın asıl sebebinin Tanrı ile olan ilişkimizde yattığını fark ettik. Bizler yaratılmış olarak her iyi şeyin kaynağı olan Yaradanımızdan uzağız. Uzak olmamızın sebebi ise Adem ve Havva aracılığıyla insan soyuna giren ve bizi yozlaştıran o Tanrı gibi olma isteği. Program içerisinde bunu konuştuk. O günah kavramı, günah bizi Tanrı'dan uzaklaştırarak esenlikten uzak bir yaşama bizi götürüyor maalesef. Kendi yaşamlarımızın efendisi olduğumuzu düşünüyoruz. Ancak kendimizden kaçıyor ve farklı farklı maskelerin arkasına saklanıyoruz. Bugün ise Tanrı bize kendisinin sağladığı ve ona gelerek elde edebileceğimiz esenliği bize ilan ediyor. Yahve Shalom'um diyor, ben esenlik veren Rabbim diyor. Ve Mesih İsa aracılığıyla bizi Tanrı'dan uzaklaştıran o günahtan aklandığımızı bilmek, Tanrı ile barıştığımızı hissetmek yaşamlarımızda gerçek esenliğin kapılarını bize açıyor. Bu kapıların anahtarı ise imandır. İncil Romalılar bölümü 5. bölüm 1. ayet bugün bizlere sesleniyor. Böylece imanla aklandığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı ile barışmış oluyoruz. Ve Efesler bölümü ise şunu aktarıyor. Çünkü Mesih'in kendisi barışımızdır. Biz her ne kadar dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışsak da Tanrı'nın esenliği ve genel olarak Tanrı ile olan ilişki bütünüyle kavranabilecek bir yapı değil, bütünüyle deneyimlenebilecek bir olgudur. Bu yüzden sizleri Tanrı'yı deneyimlemeye davet ediyoruz. Bu konuda daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa yerel bir Protestan kiliseye danışabilirsiniz. Ücretsiz İncil edinebilirsiniz. Yakınınızda bir kilise yoksa bizler de size yardımcı olmak isteriz. Bizi lütfen sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edin. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırın lütfen. Çölde Sayım 6. bölüm 25. ayetteki o kutsama gibi aslında bitirmek istiyorum. Rab aydın yüzünü size göstersin ve size lütfetsin diyor. Değerli katılımınız, yorumlarınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Esenlikler.
İsimler ve Gizemler programı sona erdi. Katılımlarınız için teşekkür ederiz. Canlı yayınlarımız her cuma akşam 6'da karşınızda olmaya devam edecek. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere.